3. İç isyanlar ve Avrupa devletlerinin müdahalesi. 1. Cidde ve Suriye isyanları 1858-1860. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda çıkan isyanların karakteri. Türlü cinsten isyanlar 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda çıkmıştır. Bunlar sayı bakımından olduğu gibi imparatorluğun dağılması yolunda yaptıkları yıkıcı tesirleri itibariyle de önceki yüzyılların isyanlarına üstündür. Karakterlerine gelince askeri, mahalli, milli, din ve mezhep isyanları olmak üzere dört bölüme ayrılırlar. Askeri isyanlar Yeniçeriler tarafından İstanbul'da padişahların veya sadrazamların şahıslarına ve idarelerine karşı yapılmıştır. Hükümet darbesi mahiyetindedirler. Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılmasıyla 1826 bu cinsten isyanlar serisi de son bulmuştur. Mahalli isyanlar eyaletlerde nüfuzlu paşalar tarafından tertip edilmiştir. Bu paşaların maksatları idareleri altında bulunan toprakları Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresinden ayırmak suretiyle muhtar veya müstakil bir hale getirmekti. Yanya'da Tepedelenli Ali Paşa'nın, Mısır'da Mehmet Ali Paşa'nın çıkardıkları isyanlar bu kabildendi. Bu isyanlardan ikincisinin önceki kitabımızda Osmanlı Devleti ile Mısır arasında uzun bir harp devri açtığı ve Mısır'da muhtar bir idarenin kurulmasıyla sonuçlandığı açıklanmıştı. Milli isyanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan tebaası tarafından istiklal amacıyla yapılan isyanlardır. Sırbistan'da ve Mora'da 19. yüzyılın ilk yarısında çıkan bu isyanlar neticesinde Sırbistan'ın muhtar, Yunanistan'ın da müstakil birer hükümet haline geldikleri malumdur. Din ve mezhep isyanlarına gelince bunlar daha çok Osmanlı tebaasından aynı dinden olmayan topluluklar arasında mevcut münaferet yüzünden çıkan ve devlet idaresine karşı yapılmış olmamakla beraber devleti meşgul eden ve yıpratan isyanlardır. Suriye'de 19. yüzyılın ilk yarısında Dürzilerle Maruniler arasında çıktığını gördüğümüz ve 1856 Paris Antlaşması'nı takip eden yıllarda aynı yerde aynı topluluklar arasında çıkacağını göreceğimiz isyanlar bu kabildendir. Suriye'de halkın din ve mezhep durumu. Arapların Şam dediği eski Suriye geniş bir ülkenin ismiydi. Osmanlı idaresinde Suriye, Halep, Şam, Sayda ve Bağdat olmak üzere dört eyalete bölünmüştü. Suriye ülkesinin halkı türlü menşelerden gelmekte ve türlü din ve mezheplere ayrılmaktaydı. En eski halk sayılan Araplara, Süryanilere, Finikelilere sonradan Rumlar, Romalılar, Türkler ve Haçlılar gelip karışmışlardı. İslam fütuhatının bir neticesi olarak bu halkın büyük bir kısmı Arapçayı kabul etmiş bulunuyordu. Halkın çokluğu İslam'dı. Fakat İslamlar arasında mezhep yönünden bir birlik mevcut değildi. İslamlığın esas mezhepleri yanında önemli cemaatler olarak Mütevelliler ve Dürziler vardı. Hristiyanlara gelince Maruni, Ortodoks, Süryani Latin ve Ermeni Katolikleri, Protestan ve daha başka mezhepler halinde bulunuyorlardı. Bütün bu din ve mezhepler 19. yüzyılda Suriye'de milliyet muadiliydi. Bu itibarla Suriye halkında kısmen dil birliği olmasına rağmen duygu ve düşünce birliği yoktu. Bu olmayınca da türlü mezhep salikleri arasında sık sık devamlı ibirarlar, ihtilaflar ve ara sırada çatışmalar meydana geliyordu. Bu çatışmaların tarih boyunca en çok Dürzilerle Maruniler arasında yer aldığı görülmektedir. İsyanların sebepleri, Dürzilerle Maruniler arasındaki düşmanlık. Dürziler önceden de açıklandığı gibi esas itibariyle Müslüman olan fakat belli İslam mezheplerinden farklı mezhepleri bulunan bir cemaatti. Suriye'de oturdukları başlıca yerler Celebi Lübnan, Celebi Havran, Raşeya ve Hasbeya ile Şam'ın etrafıydı. Lübnan'da çokluk teşkil etmekteydiler. Cebeli Lübnan'da 37 köy ve kasaba, Anti Lübnan'da da 64 köy ve kasaba tamamen Dürzi'ydi. Aynı yerlerde Marunilerle karışık olarak bulundukları köy ve kasabaların sayısı da 211'di. Bütün nüfusları 1860'ta 55 bin ile 60 bin arasında tahmin edilmekteydi. Maruniler esas itibariyle Hristiyandırlar. Maron isminde 4. yüzyılda yaşamış bir rahibin kurmuş olduğu mezhepten oldukları için kendilerine Maruni denmekteydi. Suriye'de toplu olarak bulundukları başlıca yerler Lübnan'ın bütün kuzey kısmı, Beyrut ve Trablus'la Sayda taraflarıydı. Bütün nüfusları 1860'da takriben 200 bin kadardı. Dürziler de olsun, Maruniler de olsun servet ve şöhrete dayanan bir nevi derebeylik vardı. Bunlar başka Dürzi ağalarından ve şeyhlerinden bir kısmının Maruni köylerinde mukataları vardı. Bu mukatalar da iki taraf arasında dinden doğan düşmanlığın artmasına pek çok sebep olmaktaydı. Dürzilerle Maruniler arasında muhtemel geçimsizlikleri önlemek düşüncesiyle Cebeli Lübnan 1844'te iki kaymakamlığa ayrılmış ve bunlardan birine Müslüman, diğerine de Hristiyan birer kaymakam tayin edilmişti. 1854'te ölen Maruni kaymakamı yerine Şihab ailesinden Beşir Ahmet'in tayin edilmesi Hristiyanlar arasında kötü tepki uyandırdı. Ahalinin bir kısmı kaymakam aleyhinde Babali'ye şikayetlerde bulunmaya başladı. Şikayetler daha çok Ortodoks ahaliden geldi. Bunlar Katoliklerden ayrılarak başlarına ya içlerinden bir zatın getirilmesini veyahut Müslüman bir kaymakamın tayinini istediler. Babali şikayetleri memurları vasıtasıyla yerinde tetkik ettirdi. Başında Ortodoks bir kaymakamın bulunduğu üçüncü bir kaymakamlık kurulmasını uygun bulmadı. Mevcut statü dahilinde idari ufak tefek tedbirlerle şikayetleri önlemeyi denedi. Suriye isyanının sebepleri hakkında bu isyanları bastırmak üzere görevlendirilecek olan Fuat Paşa'nın şu düşünceleri de kayda değer. Kötü idare. Osmanlı İmparatorluğu'nun genişliğine göre her yerde istenilen vasıfları taşıyan memurlar bulunmadığından ve çoğu hükümet nüfuzunu kötüye kullandığından çaresiz memurların yetkileri azaltılıp sınırlandırılarak merkezin üstünlüğü usulü kuvvetlendirilmiş ve bu bapta bazı faydaları olduğu, bazı bir takım mahsurları def eylediği inkar edilmezse de bu hal nasılsa başka türlü idareye alışmış olan halkın gözünde hükümet adamlarını pek küçültmüş ve belki hiçe saydırmak derecesine götürmüştür. Bundan başka terhip ve tehdit maddesi bütün kavilde, mesela bir yerde bir fitne ve isyan çıksa askeri hareket bölgenin meclisinin vazife vermesine bağlı olup çok kere ise fitnenin sebebi bölge meclisi denilen cemiyetlerin üyesi olan rüesa olduklarından cezalandırma emri anların emri ve hükmüne bırakılmak, suçlunun cezasını kendisine hükmettirmenin aynı olmakla halkın umumiyetçe korkusu olmadığı misillu nadiren ele geçen katillerin cezalandırılması, maktullerin veresesi elinde olarak diyetle idamdan kurtulduğu ve yol kesenler haklarında itirafı cürm etmedikleri halde idam muamelesi yerine getirilemediği cihetle halkın nazarında ne yapılsa ve ne kadar şekavet edilse ölüm korkusu olmadığı şöyle dursun: küreke gidenler dahi ya kaçarak veyahut bir suretle kurtularak bayağı hiçbir ceza yoktur zannı hasıl olmuş olduğu umuru malum eden olmakla, işte ahalisi türlü kavimlerden ve mezheplerden kurulan bir memlekette şu sakat idare geçen yılda vukuğa gelen devlet ve milleti büyük bir tehlikeye koşmuş olan halleri neticelendirmiştir. Fuat Paşa'nın işaret ettiği bu sebeplere aşağıdakini de eklemek mümkündür. Islahat Fermanı'nın Suriye'de tepkileri. Islahat Fermanı'nın Hristiyanları hukuk yönünden Müslümanlarla eşit hale getirmesi Suriye'de büyük tepki yarattı. Öteden beri Dürzilere karşı kendilerini zayıf hisseden Maruniler bu fermandan faydalanarak kendi aralarında teşkilatlanmaya daha büyük bir önem ve hız verdiler. Dürziler de bu durum karşısında kayıtsız kalmak istemediler. Marunilerle bir mücadeleye girişmek için hazırlandılar. Bu surette ıslahat fermanı ilk anlarda türlü cins ve mezhepten olan tebaayı kaynaştıracak yerde Suriye'de Dürzilerle Marunilerin boğazlaşması için zemin hazırlamış oldu. Cidde'de İslamlarla Hristiyanlar arasında geçen kanlı olaylar bu boğazlaşmanın mukaddemesini teşkil etti. Cidde olayları. 1858 yılının 15 Ağustos Cuma günü büyük bir halk kalabalığı bir takım fesatçılara katılarak Hristiyan halk üzerine yürüdüler. Bu suretle mahiyeti dini olan büyük bir kavga başladı. Fransız konsolosuyla İngiliz vice konsolosu kendi tebaalarını savunmak için çalışırken öldürüldüler. Cidde'de mevcut hükümet kuvvetleri bu olayları önlemekten aciz kalmışlardı. Cidde olayları Avrupa devletleri ve en çok Fransa ile İngiltere üzerinde kötü tesirler yaptı. Bu iki hükümet beraber hareket etmeye karar verdiler. Cidde önüne harp gemileri gönderdiler. Bu gemiler intikam maksadıyla şehri bombardıman ettiler. Bundan sonra gemi komutanları katil olaylarının başlıca failleri olarak 10 kişiyi idam ettiler. Cidde olayları mutaassıp bir halk güruhunun eseriydi ve bu itibarla teessüfe şayandı. Fakat Fransa ile İngiltere'nin sömürgelerinde hareket ettikleri gibi intikam almak için Cidde'yi topa tutmaları ve adaleti yerine getirmek için bu şehirde adam asmaları hiçbir veçile haklı görülecek bir hareket değildir. Bu silahlı müdahaleleri İslam halkta ve bilhassa Düzilerde kendilerinin de tahmin edemedikleri ölçüde bir heyecan yarattı. Bu heyecanın Dürzilerin Maroniler üzerine atılarak Suriye isyanının patlamasında da büyük amil olduğuna şüphe yoktur. Suriye'de isyan başlaması ve gelişmesi. Dürzilerin ve Marunilerin beraber yaşadıkları köylerde karışıklıklar 1854 yılının yazında başladı. Bu hadiseler kan dökülmesine meydan verilmeden bastırıldı. 1860 yılının Mayıs'ında Hristiyanlara karşı galeyan başlayacağını gösteren emareler arttı. Halep'te cami duvarlarına Hristiyanlar aleyhine nümayiş yapılmasını tavsiye eden beyannameler asıldı. Aynı ay içinde Lübnan'ın Dürzilerle meskun bölgelerinde cinayet ve yol kesme olayları baş gösterdi. Bu olayların failleri olan Dürziler yakalanıp cezalandırılmadığı için Maruniler kendilerine karşı girişilecek genel bir katliama mukavemet edebilmek için hazırlığa başladılar. Bir taraftan da kendilerini tehdit eden tehlikeyi bir dilekçeyle Vali Hürşit Paşa'ya bildirerek tedbir alınmasını istediler. Bu esnada Beyrut'ta bulunan konsoloslar da Hürşit Paşa'nın dikkat nazarını gittikçe sertleşen Dürzi-Marani ihtilafı üzerine çektiler. Bununla beraber konsoloslardan bazıları umumi bir isyana inanmak istemiyorlardı. Çünkü pamuk ve hububat mahsulü henüz kaldırılmamıştı. Taraflar bu mahsullerin kaldırılmasında menfaatliydi. Bununla beraber Mayıs sonunda Said Canbolat ve Hattar Ahmet'e bağlı Dürziler, Sayda ve Matın bölgelerinde Marunilere karşı harekete geçtiler. İlk günlerde katiller, yağmalar ve yangınlar birbirlerini takip etti. Havran Dürzileri de İsmail Al-Atraş komutasında Haziran'ın ilk yarısında Cebel Dürzilerine yardıma koştular. Bunlar Hesbeya, Raşeya, Zahle ve Dayral Kamer'de katliamlar yaptılar. Hasbeya'da hükümetin nizamiye kuvvetleri kendilerine sığınmış olan Hristiyanlarla birlikte Dürziler tarafından çevrildi. Nizamiye kuvvetleri asilere karşı ciddi bir harekette bulunmadılar. Bundan cesaret alan Dürzi kuvvetleri şehri hücumla zapt ederek Hristiyan ahaliyi tamamen katlettiler. Bu esnada kasabanın müdürü Şihaplardan Mir Ahmet'in babası Mir Saadettin de katledildi. Raşeya, Balebek, Zahle ve Dayral Kamer'de öldürdüler, yaktılar ve yağma ettiler. Bu kanlı olaylar Şam'da duyulunca halk arasında büyük heyecan hasıl oldu. Şehirde 20 bin Hristiyan'a karşı 131 Müslüman vardı. Hristiyanlar akıbetlerinden endişe etmeye başladılar. Korktukları başlarına gelmekte gecikmedi. 9 Temmuz'da Şam'ın ayak takımından bazı mutaassıp kimselere uyan Araplar ve Dürziler katliama başladılar. Hristiyan mahallesi birkaç saat içinde yağma edilerek yakıldı. Ele geçirilen Hristiyanlar da katledildi. Bu arada manastır ve konsoloshane gibi binalara, rahip, rahibe gibi din adamlarına ve konsolos gibi diplomatik imtiyazları olan kimselere de riayet edilmedi. Hristiyan olan herkese ve Hristiyan'a ait olan her şeye taarruz edildi. Şam Müslümanlarından başka türlü anlayan Cezayirli Emir Abdülkadir tarafından kurtarıldı. Emir Abdülkadir, Cezayir'de Fransızlara karşı uzun ve başarılı bir istiklal savaşı idare ettikten sonra Fransız kuvvetlerine mağlup olmuş ve Türkiye'de Abdülmecid'in müsaadesiyle Bursa'ya yerleşmiştir. Bursa'da şiddetli bir yer sarsıntısına müteakip Şam'a gelip yerleşmişti. 1856. Emir Abdülkadir Şam'da bulunan 1200 kadar Cezayirliyi silahlandırıp bunlar vasıtasıyla kendisine iltica eden Hristiyanları savunduğu gibi Asilere karşı savaşarak da onların elinden pek çok Hristiyan'ı kurtarmaya muvaffak olmuştur. Emir'in bu hareketi kendisine İslam ve Hristiyan bütün dünyanın takdirini kazandırmıştır. Abdülmecid Mecidi, 3. Napolyon da Lejyon d'Honneur nişanlarını vermek suretiyle onu mükafatlandırdılar. Cebel ve Şam'da yapılan katliamlarla çıkarılan yangınlar karşısında Sayda valisi Hurşit Paşa ile Şam valisi Ahmet Paşa önleyici ve yatıştırıcı tedbirlere başvurmadılar. Konsolosların ve marunilerin tehlikeyi işaret etmeleri üzerine tedbir alıyoruz veya alacağız gibi vaatlerde bulunmakla iktifa ettiler. Paşaların bu idaresizliği maiyetlerindeki subaylar ve erler tarafından katliamların hükümetçe terviç edilmekte olduğu şeklinde tefsir edildi. Bu sebepledir ki Nizamiye kuvvetleri isyanlar karşısında bazı yerlerde lakayt kaldılar, bazı yerlerde de asilere katılarak yağmaya ve katillere bile iştirak ettiler. Böyle de olunca Suriye isyanları hükümet otoritesi ortada yokmuş gibi gelişerek devletin yüz karası oldu. Babali ve Suriye isyanları. Babali Suriye'deki kaynaşmalardan vaktinde haber almış bulunuyordu. Şam valisi Ahmet Paşa, Şam olaylarının çıkmasından önce Cebel meselesinin göstermekte olduğu müşkilatı ve etrafa yayılması ihtimalini ve Arabistan ordusunun o sıradaki zayıf haliyle aldığı tedbirleri Babali'ye bildirmiş ve İstanbul'dan kafi asker gönderilmedikçe asayişi bozulan bu havalinin ıslahına mümkün bulunmadığını anlatmaya çalışmıştı. Hükümet durumun nezaketini takdir edemediğinden asker gönderecek yerde Ahmet Paşa'ya bulunduğu yerden asker toplayarak vaziyete karşı koymasını istemişti. Paşa her ne kadar kargaşalıklar başladıktan sonra bu tedbire de başvurduysa da müsbet hiçbir netice elde edemedi. Tarikata mensup ve enerjiden mahrum bulunduğu için isyan olayları karşısında Şam'da bulunan Cezayir emiri Abdülkadir kadar bile hareket etmeyi düşünemedi. Babali isyanların genişlediği ve korkunç bir şekil aldığını öğrenince işi ehemmiyetle tetkik etmeye mecbur oldu. Padişah, İngiltere Kraliçesi Victoria ve Fransa İmparatoru Napolyon III'e mesajlar göndererek isyandan duyduğu teessürü belirttiği gibi asilere karşı gerekli tedbirlerin de alınacağını bildirdi. Babali gerekli tedbirlerin görüşülmesini Meclisi Meşveret'e gönderdi. Meclis, önceki Suriye isyanlarında olduğu gibi bu sefer de Dışişleri Bakanlığı'nın olağanüstü yetkiyle isyan bölgesine gönderilmesini uygun buldu. 9 Temmuz 1860. Bu tedbir tam isyanların Şam'a sirayet ettiği gün alınmış bulunuyordu. Dışişleri Bakanı Fuat Paşa'nın bu memuriyet için düşünülmüş olması, Suriye meselesinin imparatorluğun bir iç meselesi olmaktan çıkarak büyük ölçüde devletler arası siyasi bir mahiyet alması ihtimalinin mevcut olmasındandı. Fuat Paşa, Avrupaca da tanınan ve sevilen bir şahsiyetti. Bir taraftan Suriye isyanlarını yatıştırırken, diğer taraftan da bu isyanlara karşı yapılabilecek siyasi müdahaleler karşısında Osmanlı hükümetinin düşünce ve hareket tarzı müdafaa edilebilecekti. Fuat Paşa 12 Temmuz'da bir vapur asker ve iki harp gemisiyle İstanbul'dan hareket etti. 5 gün sonra da Beyrut'a vardı. Avrupa devletlerinin Suriye isyanlarına müdahalesi. Suriye ile yakından ilgilenen büyük devletler Fransa, İngiltere ve Rusya'ydı. Fransa'nın ilgisi daha Haçlı seferleri sırasında başlamıştı. Fransa Kralı 1250 tarihinde Marunilerin Haçlı seferleri sırasında yaptıkları hizmetlere karşılık olarak onlara bir çarte vermiş ve bunda Marunilere her türlü yardımda bulunmayı vaat etmişti. 400 yıl sonra 14. Louis'de bir Hattı Hümayun'la Lübnan'da sakin Marunileri himayesi altına aldığını belirtmişti. 18. yüzyılın sonlarında Napolyon Bonaparte'ın Mısır ve Suriye seferi, 19. yüzyılın ilk yarısında Fransa'ya dayanan Mehmet Ali'nin yine Suriye seferleri de Fransa'nın Suriye üzerindeki alakasının artmasına vesile olmuştu. İngiltere'nin Suriye ile ilgisi önceden de işaret edildiği üzere Hindistan İmparatorluğu sebebiyleydi ve Napolyon Bonaparte'ın Mısır ve Suriye seferleri sırasında başlamış, Mehmet Ali Paşa'nın da Suriye üzerinde hakimiyet iddiaları başladığı vakit artmıştı. İngiltere'de Fransa gibi Suriye'de sağlam bir müdahale noktası bulmak için misyonerlerin protestanlaştırdığı az sayıda Suriyelilerin hamisi rolü oynamaya başlamıştı. Rusya, Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan beri Türkiye'deki Ortodoks tebaa lehinde müdahalelere başlamış bulunduğu için ve Suriye'de de Ortodokslar mevcut bulunması sebebiyle Suriye ile alakalandırılmaktaydı. Kutsal yerler probleminden çıkan ihtilafın bu devleti Kırım Harbi'ne nasıl sürüklediği bundan önceki kitabımızda anlatılmıştı. Avusturya, Prusya ve daha başka Avrupa devletlerinin Suriye'de önemli menfaatleri ve alakaları mevcut değildi. Suriye isyanlarındaki müdahaleleri Avrupa'daki umumi siyasetlerinden çok Hristiyan olan halklarının Marunilere karşı yapılan zulümler karşısında galeyana gelmesiyle izah olunabilir. Suriye isyanları Avrupa'da öğrenilince umumi efkar, Türklere karşı çok kere görüldüğü gibi Haçlı taassubi ile tepki göstermeye başladı. Devlet adamları da halka uydular. Türkler aleyhinde söylenmedik ağır söz kalmadı. Bundan başka silahlı bir müdahaleye de karar verildi. Müdahale fikri ve teşebbüsü Fransa'dan geldi. 3. Napolyon, General Beaufort Dotpoil komutasında bir askeri birliği Suriye'de kanlı olayların geçmiş bulunduğu bölgeye göndermeye karar verdi. Bu general İslamlığı kabul etmiş bulunan Süleyman Paşa'nın yaveri olarak 1834-37'de ve sonra da 1840'ta Mısır subayı olarak Suriye'de Mehmet Ali Paşa'ya hizmet etmişti. Fransa bu silahlı müdahaleyle hiçbir hususi menfaat sağlamak niyetinde bulunmadığını, antlaşmalar hükümleri dahilinde Hristiyanlara saygı teminini düşünerek ve padişah tarafından Suriye'ye gönderilmiş bulunan Fuat Paşa'nın maddi ve manevi otoritesini artırmak maksadıyla hareket ettiğini ileri sürdü. İngiltere, Rusya, Prusya ve Avusturya bu şartlar dahilinde bir müdahale fikrine uyduklarını bildirdiler. Bunun üzerine 5.000 kişilik bir Fransız kuvveti Toulon'dan Beyrut'a hareket etti. Bu sıralarda Fuat Paşa Suriye'ye varmış ve isyanı bastırma hareketine girişmiş bulunuyordu. Fuat Paşa'nın Suriye isyanının bastırılmasında rolü. Fuat Paşa'nın görevi asayişi sağlamak, asilerin elebaşlarını cezalandırmak, Cebeli Lübnan'ın idaresini ıslah etmek ve zarar gören Hristiyanlara tazminat verilmesini temin etmekti. Paşa, Beyrut'a gelir gelmez halkın telaş ve heyecanını yatıştırmaya çalıştı ve asayişin teminine yarayacak tedbirler aldı. Hürşit Paşa'yı İskenderun'a kadar olan bölgenin, Bahriye Ferikim Mustafa Paşa'yı Antakya'nın asayişini temine memur etti. Arabistan ordusu müşiri Hilmi Paşa'yı yeter kuvvetle Cebel'deki fesatçılar üzerine gönderdi. Ayrıca Beyrut'ta ve Sayda'da biriken mülteciler için hastane hazırlattığı gibi fukarasına yardım edebilmek üzere bu şehirlerdeki İslam ve Hristiyan halkından mürekkep bir komisyon kurdu. Daha sonra Balebek'te görülen karışıklığı bastırmak ödeviyle yaverlerinden biriyle bir miktar kuvvet gönderdi. Diğer taraftan da Raşaya ve Hasbeya'da Dürzilerin eline esir ve rehine gibi kalıp da Dürziler aleyhinde bir hareket vuku bulduğu takdirde tamamen katledilmeleri melhuz olan bir kısım Hristiyan ailelerinin Sayda'ya getirilmesi için de tertipler aldı. Fuat Paşa bu tedbirlerle meşgul olurken bir taraftan da mesulleri meydana çıkarmak ve cezalandırmak işiyle de uğraştı. Şam'da ayanları ve memleketin ileri gelenlerini yanına çağırarak asileri, yağmacıları ve yağma edilen malları hükümete teslim etmelerini ve etmedikleri takdirde kendilerinin de şiddetli cezalara çarptırılacaklarını kesin bir şekilde söyledi. Şam halkı birkaç gün içinde birkaç yüz araba, çapul, malı getirdikleri gibi birçok suçluları da hükümete teslim ettiler. Fuat Paşa, Cebeli Lübnan'la diğer isyan bölgelerindeki suçlu dürzileri de kısa zamanda tevkif ettirdi. Özel mahkemede davaları görülen suçlular türlü cezalara çarptırıldı. İsyan esnasında adam öldürdükleri anlaşılan 56 kişinin idamına, askerlerden yağmaya iştirak edenlerden 11 neferin kurşuna dizilmesine veya asılmasına karar verildi. Ehaliden silahlı olarak yağmaya iştirak edenler de memleketten sürüldü. Yüksek komutan ve memurların cezalandırılmasına gelince bunların davaları askeri mahkemelerde görüldü. Başta Ordu-yu Hümayun müşiri bulunmak üzere vazifelerini yapmadıkları için birçok sivil ve askeri memurlar idam cezasına çarptırıldı. Fuat Paşa Maruniler'den isyan esnasında zarar görenlere verilecek tazminat işiyle de meşgul oldu. Bu hususta Dürziler'den ve isyanla yağmaya iştirak eden halktan özel bir vergi tarh edildi. Fuat Paşa bu tedbirleri almakta olduğu sıralarda Toulon'dan hareket etmiş olan Fransız kuvvetleri Beyrut önlerine varıyorlardı. Suriye'de Fuat Paşa'nın Fransız kuvvetleriyle işbirliği yapması. Babali Fransız askeri müdahalesini olup bitti olarak kabul etmişti. Fuat Paşa'nın başlıca düşüncesi önlemeye muktedir olamadığı bu müdahaleyi lüzumsuz kılmaktı. Suriye'de sert ve yerinde tedbirleriyle asayişi kurmak ve suçluları cezalandırmak hususundaki başarılarıyla Fransız askeri kuvvetlerine fazla bir iş bırakmamıştı. Bu kuvvetlerin Beyrut'a çıkmasından bir müddet önce halka yayımladığı bir beyannamede gelen kuvvetlerin Osmanlı hükümetinin dostu sıfatıyla ve ona Suriye'deki karışıklıkları bastırmasında yardım etmek için geldiklerini, bu itibarla kendilerine misafirperverlik gösterilmesi gerektiğini bildirdi. 8 Ağustos 1860. Fransızlar karaya çıkarken Beyrut'taki Maruni mültecileri tarafından büyük gösterilerle karşılandılar. Marunilerin temsilcileri Fransız komutanına kendilerini Lübnan Fransızları diye takdim ettiler. Fransız generali Şam'a yolladığı memuru vasıtasıyla Fuat Paşa'dan Dürzilere karşı harekatın bir an evvel başlamasını istedi. Paşa, Dürzilere karşı girişilecek bir savaşta Fransızların Marunilerin intikamını almak düşüncesiyle hareket edeceklerine ihtimal veriyordu. Bunu önlemek için Cebeli Lübnan meselesini hususi bir dava saydı ve bütün Dürzilere karşı bir hareketten çekinerek yalnız suçlu olan Dürzi reislerinin tedibi cihetine gitti. Suçlu Dürzi reislerinin beklenmedik bir zamanda teslim olmaları Fuat Paşa'nın bu durumunu bir parça daha kuvvetlendirdi. Ve böylelikle artık işin müzakere yoluyla hali de imkan dahiline girmiş oldu. Fransız askeri müdahalesi netice itibariyle isyan bölgesinde Fransız kuvvetlerinin Maruniler tarafından parlak bir şekilde istikbal edilmesiyle tezahür eden bir gösteri yürüyüşünden ibaret kaldı. Suriye'de bu askeri müdahaleye paralel olarak büyük devletlerin temsilcilerinden kurulan bir komisyonda Suriye isyanları karşısında alınacak tedbirleri görüşmek ve Cebel'e verilecek müstakbel idare şeklini incelemek suretiyle siyasi bir müdahale kapısı açılmış bulunuyordu. Avrupa Komisyonu'nun çalışmaları. Avrupa Komisyonu İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya ve Prusya'nın temsilcileriyle Türkiye adına iştirak eden Dışişleri Bakanlığı memurlarından Abru Efendi tarafından kuruldu. Komisyonun vazifesi 3 meseleye inhisar etmekteydi. Birinci mesele Dürzilerin cezalandırılması, ikincisi Marunilere verilecek tazminatın takdiri, üçüncüsü de Lübnan'a verilecek yeni bir idari nizamın tespitiydi. Bu 3 meselede de komisyonun varacağı kararlar tamamen istişari idi. Böyle istişari bir karakter taşımasına rağmen Avrupa Komisyonu çalışmalarının başlangıcında kendisine devletler arası bir mahkeme karakteri vermekten çekinmedi. Hatta bir aralık Osmanlı hükümetinden davacı olmaya bile kalkıştı. Bu durum karşısında Fuat Paşa müdahale etti ve komisyona esas vazifesinin kendisine bilgi ve fikir vermekten ibaret olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine Avrupa Komisyonu Dürzilerin tedip işi zaten kısmen başarılmış veya kısmen de başarılmakta bulunduğundan, tazminat işi de ele alınmış olduğundan dolayı bunları bir tarafa bırakarak üçüncü vazifesiyle yani Cebel'e verilecek idare şekliyle uğraşmaya başladı. Bu hususta 5 devlet temsilcisinin düşüncesi birbirine uymamaktaydı. Fransızlar Dürzileri tamamen Cebel'den çıkarmak, bu mümkün olmazsa mahkumiyet haline koyarak Sayda, Beyrut ve Trablusşam şehir ve Livalarının da ilhak edileceği Cebel'e adeta bir prenslik selahiyetiyle ve mümtaz ve müstakil bir idarenin başında olarak Marunilerden bir reis nasbettirmek istiyorlardı. Rusya bu türlü bir idarenin Katolikleri hakim bir hale getireceğini ve Ortodoks mezhebinde olup da kendilerince bu havalideki nüfusun ekseriyetini teşkil eden diğer Hristiyan ahaliyi mahkum bırakmak demek olacağını iddia ediyor. Ve Lübnan'da Anti-Lübnanların ve Cebeli Şeyh havalisinin devlet idaresinden çıkarılarak imtiyazlı iki prenslik halinde Katoliklere ve Ortodokslara tahsis edilmesini ve böylelikle bu mıntıkayı güya diğer yerlerde lüzum gören Hristiyanlara sığınacak bir yurt yapmayı düşünüyorlardı. İngiltere'ye gelince Mısır'daki Osmanlı idaresine benzer bir hidivlik idaresinin Mısır'da kurulmasını münasip görmekteydi. Bu idare için de Fuat Paşa'yı namzet gösteriyordu. Rusya'nın teklifi pratik ve samimi değildi. Lübnan'da türlü unsurlar arasında mevcut ihtilaf farklarını ortadan kaldıracak değer taşımıyordu. Başlıca ihtilaf sebebi Dürzilerle Marunilerin birçok bölgelerde karma durumda bulunmalarıydı. Kaldı ki bu bölgelerde Dürziler, Maruniler, Mütevelliler, Rumlar, Katolik Rumlara karışmış bulunuyordu. Bu sebeple kurulacak üç kaymakamlıkta sınırlar ne şekilde çizilirse çizilsin, her kaymakamlıkta türlü unsurlardan ahali bulunacaktı. İngilizlerin Suriye hidivliğini teşkil edilmesi projesi de bilhassa Fuat Paşa tarafından uygun görülmedi. Çünkü bu projenin tatbikiyle Osmanlı İmparatorluğu yeni bir parçalanmanın örneğini vermiş olacaktı. Avrupa Komisyonu uzun görüşmelerden sonra Fransızların teklif ettikleri yeni tezi kabul etti. Buna göre Lübnan'da tek bir kaymakamlık kurulacak ve kaymakam Hristiyanlar arasından seçilecekti. Bu esas dairesinde İstanbul'da 5 büyük devletin elçileriyle Osmanlı Devleti'nin temsilcisi arasında Lübnan'ın yeni idare tarzını gösteren Lübnan Nizamnamesi imzalandı. 9 Haziran 1861. Lübnan'ın yeni idare tarzı. Lübnan Nizamnamesi'nin başlıca maddeleri şunlardır. Lübnan, Babali tarafından seçilen ve Babali'ye tabi bulunan bir Hristiyan tarafından idare edilecektir. Bu kaymakam yürütme kuvvetinin bütün yetki ve görevlerine sahip bulunacaktır. Ahaliyi teşkil eden türlü unsurlardan her biri mutasarrıfın mahiyetinde iki vekil bulunduracaktır. Bu vekiller alakalı unsurun ileri gelenleri tarafından seçimle tespit edilecektir. Lübnan'ın bir merkezi idare meclisi olacaktır. Bu meclis 2 Maruni, 2 Dürzi, 2 Katolik Rum, 2 Ortodoks Rum, 2 Mütevelli, 2 Müslüman olmak üzere 12 üyeden kurulacaktır. Bu meclis verginin tevzi ve gelirlerle giderlerin kontrolüyle meşgul olacak ve mutasarrıf tarafından kendisine sorulan hususlar hakkında istişare düşünce bildirecektir. Cebeli Lübnan 6 kazaya bölünecektir. Her kazada mahalli bir idare meclisi bulunacaktır. Bu meclisler 3 ila 6 üyeden kurulacaktır. Üyeler cemaatler tarafından seçimle tespit edilecektir. Kazalar mümkün mertebe aynı unsura bağlı ahaliden müteşekkil olmak üzere nahiyelere taksim edilecektir. Her bir nahiyede her mezhep salikleri için bir sulh yargıcı, her kazada 3 ila 6 karma üyeden kurulmuş bidayet mahkemesi derecesinde bir meclisi adli bulunacaktır. Asayiş ve güven karma bir zabıta vasıtasıyla sağlanacaktır. Babali Lübnan'dan almakta olduğu 3300 kese vergiyi mutasarrıf vasıtasıyla almak ve bu vergi şartlar müsait olunca 7000 keseye çıkartmak hakkına sahiptir. Lübnan Nizamnamesi'nden sonra 5 büyük devletin İstanbul'daki elçileriyle Ali Paşa arasında imzalanan bir protokole Suriye mutasarrıfının tayiniyle ilgili aşağıdaki hükümler konulmuştur. Lübnan'ın idaresiyle görevli Hristiyan mutasarrıf Babali tarafından seçilecek ve ona tabi olacaktır. Mutasarrıf müşir unvanını taşıyacak ve Dairal Kamer'de oturacaktır. Mutasarrıflık müddeti 3 yıl olacaktır. Mutasarrıf azledilebilir. Fakat bu azil bir muhakeme hükmü sebebiyle olabilir. Mutasarrıflık müddetinin bitiminden 3 ay önce Babali büyük devletlerin elçileriyle yeni bir anlaşma teminini sağlamaya çalışacaktır. Babali, Lübnan Nizamnamesine ve protokole uyarak Cebeli Lübnan Mutasarrıflığına ilk olarak David Efendi isminde bir Ermeni Katolik tayin etmiş ve uhdesine vezaret rütbesi vermişti. Büyük devlet elçilerinin de tayinini sempatiyle karşıladıkları David Efendi, Paşa, telgraf müdürüydü. Yeni vazifesi ve yeni ünvanları çok hoşuna gitmiş olacak ki, Sadrazam Ali Paşa'nın konağında iftarda bulunduğu sıralarda Müslümanlığı pek sevdiğini, mani olunmasa Ramazan'da camilere gitmeyi arzu ettiğini söylemesi üzerine Ali Paşa da "Senin bugünkü itibar ve vezaretin Hristiyanlığın içindir, yoksa Müslümanlığa meyil ettiğin için değildir" cevabını vermişti. Lübnan Nizamnamesi İstanbul'da imzalanınca Fransız kuvvetleri Lübnan'ı boşalttılar. Fuat Paşa da bir müddet sonra İstanbul'a döndü ve Lübnan'da Hristiyan mutasarrıf David Paşa'nın idaresinde yeni idare şekli tatbik edilmeye başladı. Suriye isyanı Osmanlı Devleti'nin bir iç olayı olmasına rağmen başta Fransa olmak üzere 5 büyük devletin siyaseti ve Fransa'nın bu devletler adına askeri müdahalesiyle devletler arası bir mesele haline almış ve yine devletler arası görüşmeler sonunda bir neticeye bağlanmıştır. Bu netice yukarıda da açıklandığı gibi Lübnan'ın bir dereceye kadar muhtar bir idare statüsüne sahip olması şeklinde tecelli etmiştir. Yabancı devletlerin baskısı altında meydana gelen bu muhtariyet idaresi, Osmanlı Devleti'nin prestij ve itibarını pek çok sarsmış ve imparatorluğun başka halk topluluklarının muhtariyet veya istiklal için isyan etmelerine örnek vazifesi görmüştür. 2. Eflak ve Boğdan olayları, Romanya Birliği 1856-1862. Eflak ve Boğdan'ın Osmanlı İmparatorluğundaki durumu. Eflak, Valaşya, Tuna ile Karpatlar arasında, Boğdan'da Moldova, Tuna ile Karadeniz arasında kalan ovalık bölgelere verilmiş olan isimlerdir. Osmanlı vaka yazarlarıyla devlet vesikaları bu iki yerden memleketeyn diye de bahsederler. Osmanlı Türkleri Rumeli'ye ayak basıp fetihlere giriştikleri sıralarda Eflak ve Boğdan egemen birer beylik idiler. Eflak 14. yüzyılın sonlarında, Boğdan'sa 15. yüzyılın ilk yarılarında Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetini tanıdılar ve imtiyazlı birer beylik halinde imparatorluğa bağlandılar. İmtiyazları sayesinde siyasi, içtimai ve dini teşkilatlarını muhafaza ettiler. Her iki memlekette voyvodalar, prensler, yerli aristokrat ailelerden gelmekteydi. 18. yüzyılda Rus baskısının Balkanlarda artması neticesi olarak Eflak ve Boğdan voyvodaları bir taraftan Rusya, diğer taraftan Avrupa devletleriyle açık veya kapalı münasebetlere girişmeye başladılar. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nin yerli voyvodalara güveni kalmadı ve İstanbul'un itibarlı Rum ailelerinden adı geçen memleketlere voyvodalar seçmeye başladı. Fakat voyvoda seçiminde yapılan bu yenilik de umulan neticeyi vermedi. Rum voyvodalar Rum büyük rütbeli papazlarla işbirliği yaparak Eflak ve Boğdanlıları soymaya başladılar. Bundan başka Rus ve Avusturya hükümetleriyle gizli yazışmalarda bulunmaktan da çekinmediler. Böyle de olunca Osmanlı Devleti sık sık voyvoda değiştirmek zorunda kaldı. 1716'dan 1821'e kadar Eflak'ta 37, Boğdan'da da 33 voyvoda geldi. İki memleketin yüksek idare mahkemelerinde görülen bu istikrarsızlık, halkın iyi bir şekilde idare edilememesinin başlıca amillerinden biri oldu. İçtimai ve iktisadi durumu. 19. yüzyılın ilk yarısında Eflak ve Boğdan'da siyasi hayat henüz iptidai bir haldeydi. Voyvodaların idari merkezi olan Yaş ve Bükreş şehirleriyle Tuna ve Prut kenarındaki ticaret limanlarından başka şehir yoktu. Halk geniş ovalarda, köylerde otururdu. Ormanlarla örtülü olan dağlar bomboştu. 400 ile 8000 hektar genişliğinde büyük parçalara ayrılmış olan toprak zadegânın malıydı. Zadegânın çoğu, bilhassa Eflak'takiler, çiftliklerde oturmazlardı. Toprakları vekilleri vasıtasıyla işletirlerdi. Köylüler toprak sahibi değildi. Asiller tarafından istenilen angaryayı yapmak suretiyle üzerinde yaşadıkları toprağı işlerlerdi. Sefilane kulübelerde yaşarlar, her türlü menkulden mahrum bulunurlardı. 1835 tarihinde Eflak'ı görmüş olan Moltke'nin tasvirine göre bu memleket hali bir ovadan ibaretti. Burada ne şatoya, ne köprüye, ne değirmene, ne hana, ne bahçeye, ne ağaca, hatta ne de köye tesadüf olunurdu. Ötede beride görünmez bir halde bulunan köyler alçak kulübelerden mürekkeptir. Ahalide hiç silah yoktu. Bütün halk kıyafeti düzgün bir kimse görünce kemali ihtiramla eğilirdi. Hanelerde ne eşya ne de erzak vardı. Bir ulah bıçağını, piposunu, tütününü üzerinde taşır, hanesinde hiçbir şey bırakmazdı. Eflak ve Boğdan'da siyasi hayat idare merkezi olan şehirlerde toplanmıştı. Zadegân, voyvodaların saraylarının bulunduğu iki şehre giderek paralarını orada sarf ederlerdi. Nüfusu 100.000'e varan Bükreş'te saraylar, tiyatrolar, gazeteler, mükellef ve müzeyyen arabalar vardı. Bu şehir çok geri kalmış memlekette, Slav ve Şark alemi ortasında kalmış medeni bir belde gibiydi. Dilleri Latinceden gelen Romenler Fransa'ya meyyal idiler. Asilleri Fransızca öğrenirler ve ziynet ve sefahat eşyasını, fen ve edebiyat kitaplarını Paris'ten getirtirlerdi. Siyasi hayat boyarların idarelerini istibdatçı buldukları voyvodaların aleyhindeki şikayetlerden ibaretti. Dipnot: Ali Reşat, Ali Kemal, Tarihi Siyasi, sayfa 209. Eflak ve Boğda'nın bu seviyede kalmasına Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu'yla yaptığı harplerin de büyük tesiri olduğu muhakkaktır. Çünkü bu harpler neticesinde Rusya birçok defa Eflak ve Boğda'nı işgal etmiş ve hatta onun ulu orta iç işlerine karışmakla normal gelişmelerine engel olmuştur. Rusya'nın Eflak ve Boğdan hakkındaki ihtirasları. Rusya, 1774 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğundaki Ortodoksların hamisi sıfatını takındı. Bundan başka aynı tarihte imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Eflak ve Boğdan için koydurduğu Devleti Aliye canibinden Rusya İmparatorluğu'nun elçilerine ruhsat ve muvaffakat verilir ki iş bu iki voyvodalıkların iktizasına göre siyanet ve müsaade olunmalarına müzakere edeler. Devletine layık olan itibar dostane muktezasınca elçilerinin arz ettikleri kelimatlarına riayet eylemesine Devleti Aliye teahhüt eder hükmüyle bu iki memleketin işlerine karışmak hakkını elde etmiş oluyordu. 19. yüzyılın yarısında da Rusya Eflak ve Boğdan'ı kendi topraklarına katmayı ve bu olmadığı takdirde onu himayesi altına almayı siyasetinin başlıca hedeflerinden biri olarak muhafaza etti. 1806'da Osmanlı Devleti Rusya'ya açıktan açığa taraftar olan Eflak ve Boğdan voyvodalarını değiştirince Rusya Osmanlı İmparatorluğuna harp açtı. 1809'da Çar Alexander, Napolyon Bonapart'la Erfurt'ta Avrupa'nın taksimini görüşürken Eflak ve Boğdan'ı Rus hissesi olarak ayırdı. 1812'de Napolyon Bonapart'ın Rusya'ya karşı cephe alması üzerine Ruslar Eflak ve Boğdan'ı boşaltmayı kabul ettilerse de giderayak Babali ile imzaladıkları Bükreş Antlaşması'yla 1812 Boğdan'ın Besarabya bölgesini Rus topraklarına ilhak ettiler. Bundan başka aynı antlaşmayla Ruslar Eflak ve Boğdan'ın hamisi durumunu muhafaza ettiler. 1821'de Yunan isyanları dramının ilk perdesi Eflak ve Boğdan'da oynandı. İpsilantiler ve Sturzalar, asiller ve Eflak'ın yüksek rütbeli rahipleri bu dramın başlıca aktörleriydi. Aynı zamanda Boğdan'da bir köylü isyanı baş gösterdi. Bu isyanı bir köylü çocuğu olan Vladimiresko idare etti. İsyan Türklere değil Rum voyvodalarına karşıydı. Bu sebeple bu iki isyan arasında müşterek hiçbir nokta yoktu. Romenler Rum voyvodalarından ve büyük papazlardan nefret ediyorlar, onlar da Romen halkına karşı hiçbir sempati duymuyorlardı. Bu isyanların neticesinde Babali, Eflak ve Boğdan voyvodalıklarına Fenerli Rum beylerinden bey tayin etme usulünü bıraktı. Eskiden olduğu gibi yerli ailelerden voyvoda tayini usulüne döndü. Bu hareket Romen Birliği için zemin hazırlanması yolunda atılmış bir adımdı. 1826'da Babali, Rusya ile imzaladığı Akkerman Konvansiyonu'yla voyvodaların tayini hususunda onunla anlaşmak mecburiyetini kabul ediyor. 1827'den 1829'a kadar süren Osmanlı-Rus ihtilafı ve harbi sonunda imzalanan Edirne Muahedesi ile Babali, Eflak ve Boğdan voyvodaları lehinde yeni imtiyazlar tanıdı. Bu imtiyazlara göre voyvodaları 7 yıl için değil, hayat kaydı şartı ile tayin etmeyi, memleketin iç idaresini tamamen onlara bırakmayı ve iki memleketin iç idaresi hususunda Rusya tarafından hazırlanacak bir esas nizamnameyi tasdik etmeyi kabul etti. Eflak ve Boğdan harbin başlarından 1834'e kadar 6 yıl içinde Rus işgali altında kaldı. Bu esnada Kısself isminde bir Rus generali tarafından fiilen idare edildi. Bu zat boyarlardan ve yüksek papazlardan bir divan toplayarak Eflak ve Boğdan'ın iç idaresi için yukarıda bahis konusu olan esas nizamnameyi kabul ettirdi. Bu nizamname boyarların imtiyazlarını, köylü üzerindeki haklarını, vergiden muafiyetlerini tasrih etmekte ve her türlü memurluklara ancak onların tayin edileceklerini belirtmekteydi. Aynı nizamnameye göre Eflak'ta ve Boğdan'da boyarlardan kurulan birer meclis bulunacak ve bu meclisler voyvodaları seçmek, kanunları yapmak, vergiyi tevzi etmek haklarına sahip bulunacaktı. İki memleketin yazılı ilk anayasası sayılabilecek olan bu vesika, aristokrasili ve milli karakterli bir idare kurmaktaydı. Her ne kadar Babali ile Rusya bu anayasanın tam manasıyla tatbik edilmesine imkan vermedilerse de, buna rağmen adı geçen memleketlerde milliyet ve birlik fikirleri bu anayasayla bir merhaleye varmış oldu. Bu nizamname ile Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya karşı yeni taahhütler altına girdi. Şöyle ki, Eflak ve Boğdan'da voyvodalar yerli boyarlar arasında ve boyarların teşkil ettiği divanlar marifetiyle seçileceklerdi. Fakat Babali seçilen voyvodaları haklı sebeplerle beğenmezse Rusya ile yeni namzet üzerinde anlaştıktan sonra alakalı beyliğin divanına teklif edecek ve bu zat voyvoda seçilecektir. Voyvodalık müddeti 7 yıl sürecektir. Eğer bu müddet içinde voyvodanın bir kusur ve kabahati görülürse Osmanlı hükümeti durumu Rus elçilerine bildirecek ve onun da aklı işe yattıktan sonra voyvoda azledilecektir. Her iki memlekette eski imtiyazların muhafazası ve Akkerman Konvansiyonu'nda geçmiş olan yeni imtiyazlara riayet edilmesi hususunda Rus elçisiyle sözü geçen iki memleket için Rus konsoloslarının yapacakları tembihleri voyvodalar dinleyeceklerdi. Bu hükümlerden de anlaşıldığı üzere Rusya Eflak Boğdan üzerinde moral ve jüridik bir himaye tesis ettiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun bu yerlerdeki işlerine müdahale için de kendisine geniş bir kapı aralamış bulunuyordu. Eflak ve Boğdan'da milliyet fikrinin gelişmesi. Eflak ve Boğdan'da milliyet fikri Yunanistan'da olduğu gibi kısa zamanda ve halkçı bir hareket gibi gelişmemiştir. Bunun tersine olarak ilkin kültür ve eğitim alanında başlamış, daha sonra yabancı memleketlerden türlü şekillerde gelen tesirlerle gelişmiştir. Eflak ve Boğdan ahalisine ulah denilmekteydi. Ulahların bir kısmı Macaristan'ın Transilvanya denilen kısmında oturuyorlardı. 1700 tarihinde Uniate Kilisesi kuruldu. Bu kilise Fener Patrikhanesi'nin temsil etmekte olduğu Ortodoksluktan ayrılarak Roma'nın temsil ettiği Katolik Kilisesi'ne bağlandı. Bu sebeple Transilvanya'dan Roma'ya Katolik müesseselerinde yetiştirilmek üzere talebeler gönderildi. Bunlar orada Batı medeniyetiyle temasa geldikleri gibi bir taraftan da Eflak ve Boğdanlıların Daçlardan geldiğini, Daçya'nın 1. asırda İmparator Troyan tarafından zapt edilerek teşkilatlandığını ve Roma'ya nispetleri dolayısıyla Romen olduklarını öğrendiler. Bu suretle Türklerin hakimiyetine girmeden önce müstakil ve öğrenilmeye değer bir maziye sahip olduklarını anladılar. Bu talebeler memleketlerine döndükten sonra Transilvanya Okulu adıyla kurdukları okulda Daçya'nın geçmişini ve Romenlerin İtalya ile olan din münasebetlerini incelemeye ve okutmaya başladılar. Bu hareket 18. yüzyılın sonunda Ediplerin yetişmesine sebep oldu. Samuel Klein 1780'de bir Rumen grameri yayınladı. Aynı tarihe doğru George Sincai Transilvanya'nın eski tarihi kaynakları hakkında bir külliyat meydana getirdi. Pierre Major, Transilvanya Daçlarının Menşei Tarihi adıyla bir tarih kitabı yayınladı. Tamşuvar'ın Banat bölgesinde Rumenler Sırplarla birlikte bir nevi edebi okul kurarak yayınlar yapmaya başladılar. Bu iki okulun çalışmaları Eflak ve Boğdan'da milliyet fikrinin uyanmasına tesir etti. 1816'da Georg Lazar isminde Transilvanyalı bir profesör Bükreş'e gelerek boyarların isteği üzerine bir mühendis okulu kurdu. Fakat bu okul matematik ve geometri yanında tarih, felsefe ve siyasi bilgiler de okutmaya başladı. Yaşta Profesör Asashi Rumen dilinde ders veren bir okul kurdu. Bu gibi okullar başka yerlerde de kurulmaya başladı. Bu suretle Yunanca ve Fransızca yanında milli dilim ve edebiyatın değeri yükselmeye başladı. Bu kültür ve eğitim çalışmalarının neticesinde 19. yüzyılın ilk yarısında Eflak ve Boğda'nın büyük şehirlerinde gazeteler ve mecmualar yayınlanmaya başladı. Bütün bu çalışmalar milli edebiyatın ve umumi efkarın doğmasına pek çok hizmet ettikleri gibi, milli şuurun uyanmasına ve milli birlik fikrinin gelişmesine de pek çok hizmet etti. 1848 Fransız İnkılabı'nın Eflak ve Boğdan'da tepkileri. 1848'de Avrupa'nın birçok devletlerinde eski rejimleri sarsan milliyet ve hürriyet isyanları patlak verdi. Bunların tepkileri Eflak ve Boğdan'da da duyuldu. Bu tarihte ilkin Transilvanya Rumenleri isyan ettiler. Onları Osmanlı İmparatorluğundaki Eflak ve Boğdan ayaklanmaları takip etti. Ayaklanmalar ilk sıralar Türklere karşı olmaktan ziyade Rusların müdahaleci hareketlerine ve voyvodaların idaresine karşıydı. Boğdan'da bir ihtilal komitesi voyvoda Sturzay'a 100 kadar asilin imzasını taşıyan bir dilek sundu. Bu dilekte nizamnamenin tatbikini, milli bir askeri kuvvetin teşkilini ve sansürün kaldırılmasını istediler. Nisan 1848. Voyvoda bu dilekte bulunanları asi saydı. İçlerinden 13'ünü tevkif ettirerek diğerlerini memleketinden uzaklaştırdı. Bir Türk komiseriyle bir Rus komiseri olayları incelemek üzere Yaş'a gönderildiler. Mukavemet eden boyarlar memleketten uzaklaştırıldılar. Eflak'ta da idareden memnun olmayanlar siyasi bir komite teşkil ederek Voyvoda bulunan Bibesko'ya Rusya'ya karşı olan hareketin başına geçmesini teklif ettiler. Bibesko teklifi reddetti. Bunun üzerine hareketin liberal şefleri köylüyü ve orduyu ayaklandırarak bir kurucu meclisin kurulmasını, haklar yönünden eşitlik sağlanmasını, angaryanın kaldırılmasını ve toprağın körlüğe tevziğini istediler. Halk Voyvoda'nın sarayına yürüdü. Voyvoda muvakkat bir hükümetin kurulmasına razı oldu. Sonradan da istifa etti. Metropolit'in temsil ettiği hükümet sansürü kaldırdı. Fakat takip edilecek yol hakkında ikiye parçalandı. Liberaller esas nizamnamenin tatbikini yeter buluyorlar, radikallerse Romence konuşan bütün toprakları içine alan bir cumhuriyetin kurulmasını istiyorlardı. Çar bu inkılap hareketini bastırmak için müdahale etti. Bir Rus ordusu Temmuz'da Boğdan'ı sonra da Eflak'ı işgal etti. Daha önce bir Türk ordusu da Bükreş'e girmiş bulunuyordu. Babali ve Rusya Balta Limanı Anlaşması'yla 1849, 7 yıl müddetle 2 yeni voyvoda tayin etmek ve 1831 esas nizamnamesini yürürlüğe koymak hususunda anlaştılar. Takiplere maruz kalan Romenler Paris'e sığınarak liberal ve milli bir Romanya'nın kurulması için çalışmalarına devam ettiler. Türkiye ve Rusya Eflak ve Boğdan'da birer ordu bulundurmaya ve voyvodaların yanında müşavir vazifesini görmek üzere birer komiser göndermeye devam ettiler. Türkiye ile Rusya arasında çıkan Kırım Muharebesi bu duruma son verdi. Paris Antlaşması'nın Eflak ve Boğdan'la ilgili hükümleri. Yukarıda Eflak ve Boğdan'da yayıldığı işaret edilen fikirler, bu iki memleket halkı arasında istiklal için bir savaşı göze alacak hareket yaratamadı. Bununla beraber Rumenler, Paris Kongresi'nden sonra milli birliklerini tamamlamaya ve Romanya ismi altında egemen bir devlet kurmaya muvaffak oldular. Bu iş kendilerinden çok Avrupa büyük devletlerinin çalışmalarıyla başarıldı. Paris Kongresi, Rusya'nın Eflak ve Boğdan'da yerleşmesine veya himaye kurmasına engel olmak için Paris Antlaşması'na şu maddeleri sıkıştırmış bulunuyordu. Eflak ve Boğdan'dan Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinde ve anlaşmayı imzalayan devletlerin kefaletinde sahip bulundukları imtiyazlarla menfaatlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir. Kefil devletlerden hiçbiri bu iki devlet üzerinde müstakil bir himaye tesis etmeyecek ve onların iç işlerine müdahale için hiçbir hakka sahip bulunmayacaktır. Madde 122. Osmanlı Devleti bu memleketlere müstakil ve milli bir iç idareyle din ve ticaret ve seyri sefain serbestliği sağlamayı taahhüt eder. Bugün iki memleketin yürürlükte olan kanun ve nizamları yeniden gözden geçirilecektir. Bu hususta tam bir anlaşmaya varılması için antlaşma devletlerinin kuruluş şekli hakkında anlaşacakları özel bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyon vakit geçirilmeksizin Bükreş'te Babali'nin bir komiserinin iltihakıyla toplanacaktır. Komisyonun vazifesi iki memleketin bugünkü durumunu incelemek ve gelecekteki teşkilatının esaslarını tespit edip bildirmekten ibarettir. Padişah Hazretleri her iki memlekette her sınıf halkının menfaatlerini doğru ve haklı olmak üzere bildirmeye yetkili olacak surette birer özel divan teşkil etmeyi vaat eder. Bu divanlar iki memleketin kesin nizamları hakkında dilek ve temennilerini ifade edeceklerdir. Komisyonun divanlarla münasebetleri Kongre tarafından kaleme alınacak talimatla tespit olunacaktır. Madde 24. Bu divanların ileri sürecekleri düşünceleri komisyon inceleyecek ve sonra kendi düşüncelerini ve özel araştırmalarının neticesini konferansın merkezi olan Paris'e bildirecektir. Osmanlı Devleti ile bu yolda varılacak kesin anlaşma, Paris'te Paris Antlaşması'nı imzalayan devletler tarafından hazırlanacak bir konvansiyonla tekit olunacak ve bu iki memleketin bundan böyle Paris Antlaşması devletlerinin ortak kefaletleri altına konulmuş olan nizamları, yukarıda geçen mukavele hükümlerine uygun olarak yayımlanacak bir hat-ı hümayunla kesin olarak tespit edilmiş olacaktır. Madde 25. İki memlekette iç güvenlik ve sınırların korunması hususunda milli bir ordu kurulması kararlaştırılmıştır. Yabancı taarruzlara karşı savunmak için Osmanlı Devleti ile iki memleketin birlikte olağanüstü olarak alacakları savunma tedbirlerine hiçbir taraftan engel ve taarruz olunmayacaktır. Madde 26. İki memlekette bir huzursuzluk çıkar veya asayiş bozulursa, güvenlik ve asayişin sağlanması yolunda gerekli olan tedbirleri Osmanlı Devleti, antlaşmanın diğer devletleriyle görüşerek yürütecektir. Bu devletlerle görüşüp bir karara varılmaksızın silahlı bir harekete başvurulmayacaktır. Madde 27. Paris Antlaşması'nın bu maddeleri, Eflak ve Boğdan memleketlerini, iç idarelerini de nazari olarak serbest hale getiriyor ve Rus himayesinden çıkararak antlaşma devletlerinin himayesi altına koyuyordu. Bununla beraber ne Eflak ne de Boğdan kendi idare şekillerini diledikleri gibi tespit etmek hakkına sahip bulunmuyorlardı. Her iki memlekette toplanacak divanların bu yolda ileri sürecekleri düşüncelerin bir defa da anlaşma devletlerince kurulacak olan özel komisyondan geçmesi icap ediyordu. Özel komisyon tekliflerinin de antlaşma devletleri arasında incelenerek bir konvansiyon şeklinde imzalanması ve padişah tarafından bir hat-ı hümayunla yürütülmesi gerekiyordu. Buna göre Osmanlı İmparatorluğu'nun Eflak ve Boğdan üzerindeki hakimiyeti yılda muayyen bir vergi almaya ve bu memleketlerin iç idaresi hakkında antlaşma devletlerinin varacakları müşterek kararlarını tasdik etmek gibi bir formaliteye münhasır kalmış oluyordu. Gerçekte Paris Antlaşması'yla Eflak ve Boğdan'ın siyasi ve hukuki durumu devletler arası bir şekil almış bulunuyordu. Antlaşma, devletlerden her birinin Eflak ve Boğdan memleketleri hakkında siyasi maksatlara sahip olması, yukarıda işaret edilen maddelerin iyi niyetle yürütülmesine imkan ve ihtimal bırakmıyordu. Paris Antlaşması'nı imzalayan devletlerin Eflak ve Boğdan'la ilgilenmelerinin sebepleri. Paris Kongresi sıralarında ve Paris Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Eflak ve Boğdan'la en çok ilgilenen devlet Fransa'dır. Fransızlar İmparatoru 3. Napolyon, Avrupa'nın dışında olduğu gibi Avrupa'da da Fransa'nın nüfuzunu kuvvetlendirmeyi siyasi programının başlıca amaçları arasına koymuştur. Bunun içinde Katolik efkârı umumiyesine ve milliyet fikrine taraftar olan münevverlere dayanmaktadır. Fransa'nın ve Avrupa'nın daha başka memleketlerinin Katolik umumi efkârı, İslami esaslara dayanan Osmanlı İmparatorluğu'na ve Ortodoks olan Rusya'ya düşmandı. Fransa'nın ve daha başka Avrupa memleketlerinin milliyet prensibine taraftar olan münevverleri, milli bünye üzerine kurulmuş olmayan aynı devletlere ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na sempati duymuyorlardı. 3. Napolyon, Yakın Doğu'da kutsal yerler probleminde Rusya'ya karşı Hristiyanlık perdesi altında Katoliklik menfaatlerini savunurken Avrupa'nın Katolik umumi efkârı kendisine taraftardı. Avrupa'da milliyet fikirlerini müdafaa ederken de aynı kıtanın milliyet fikirlerini tutan kimseleri kendisine yardımcıydılar. İmparator Paris Antlaşması'ndan sonra milliyet fikirlerinin hamisi kesilmekle hem Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu zayıflatmağı hem de Rusya'nın batı istikametteki inkişaf yolları üzerinde milli bünyeli devletler yaratmak suretiyle Rusya'ya Doğu Avrupa yolunu kapatmayı düşünüyordu. Bundan başka 1848 ihtilalinden sonra Fransa'ya sığınan Eflak ve Bodan göçmenlerinin propagandası, Fransız umumi efkarının bu iki memleket davasına beslediği sempati, Latinlik duygusu ve her milletin kendi başına bir devlet kurma hakkına sahip olduğu nazariyesi gibi amiller, 3. Napolyon'un Eflak ve Bodan memleketlerinin bir tek idare altında birleşmesi hususunda çalışmasına amil oluyordu. İngiltere'ye gelince bu devlet önceden de belirtildiği gibi Avrupa dışında büyük bir müstemleke imparatorluğunu geliştirmek üzere bulunuyordu. İngiltere politikası Avrupa'da ne genişlemek ne de Avrupa devletleri üzerinde devamlı bir nüfuz sağlamak amacını güdemiyordu. Bununla beraber bu devletin umumi bir Avrupa politikası vardı. Bu politikanın da temel prensibi muvazeneydi. Avrupa devletlerinden herhangi birisinin diğerlerine üstün ve hakim bir mevkiye geçmemesi İngiltere'nin milli güvenliği için gerekliydi. Bu prensibin bir neticesi olarak İngilizler de Fransızlar gibi Rusya'nın Avrupa içlerine sokulmasını istemiyorlardı. Fakat Rus ilerleyişinin durdurulması yolunda Londra kabinesinin düşüncesi 3. Napolyon'un düşüncesinden farklıydı. İngilizler Osmanlı İmparatorluğu'nun kuvvetli bulundurulmasıyla maksadın sağlanacağına inanıyorlardı. Bu itibarla Eflak ve Bodan'ın birliğine ve istiklaline taraftar görünmüyorlardı. Kaldı ki Fransa, milliyet prensiplerinin avukatı kesilmek suretiyle ve Rumen Birliği'nin ve istiklalinin meydana gelmesiyle Avrupa'da Fransız nüfuzunun da artmasına ve gelişmesine sebep olacaktı. Bundan başka Rumen Milli Birliği'nin kurulması, başka milletlerin birlik ve istiklallerine de örnek olacak ve Avrupa muvazenesini kökünden sarsacaktı. Avusturya, bünyesinde bütün ırklardan ve mezheplerden topluluklar bulunduğu için milliyet fikirlerine ve milli devletlerin kurulmasına karşı daima cephe almıştı. Bu itibarla Eflak ve Boğdan'ın bir tek idareye kavuşmasını ve müstakil olmasını isteyemezdi. Kendi idaresinde de Rumenler mevcut olduğunu unutmuyordu. Osmanlı idaresindeki Rumenler istiklallerini kazandıktan sonra Avusturya'daki Rumenleri de kendilerine katmak için çalışacaklardı. Buysa Avusturya devletindeki bütün milli gruplar için örnek vazifesini görebilirdi. Böyle bir durum Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu'nun parçalanmasına kadar gidebilirdi. Rusya, Fransa ile itiraflarını çözmüş bulunuyordu. Siyasi menfaatlerini bu sıralarda İngiltere ile Asya'da, Avusturya ile de Balkanlarda çarpışmaktaydı. Fransa ile bu iki devlete karşı cephe alma siyaseti icaplarından sayıyordu. Bu itibarla Fransa'nın Eflak ve Bodan memleketlerinin bir idare altına getirilmesi yolundaki tezini desteklemekteydi. Zaten Rumen Birliği'nin kurulması, Balkanları istila etmek veya himayesi altına almak mümkün olmadığı takdirde küçük müstakil devletlere ayırmak yolundaki tarihi politikasına da uygun geliyordu. Prusya ve Piemonte devletleri ikisi de Avusturya düşmanı bulundukları ve milliyet prensiplerine taraftar oldukları için Eflak ve Boğdan'ın birleştirilmesi hususunda Fransa'ya meylediyorlardı. Osmanlı devlet adamlarının Eflak ve Boğdan hakkındaki düşünceleri. Osmanlı devletine gelince bu konuda en ilgili devlet olduğuna şüphe yoktur. Tarihçi Yorga, 1854 yılında Mustafa Reşit Paşa İstanbul'daki Fransız elçisine Eflak ve Boğdan'ın birleştirilmesi ve böylece tehlikeli Rus komşuluğundan kaçınılması ihtimalinden tam bir sükunetle bahsetmişti. Hatta kuvvetli, tarafsız ve devletler tarafından korunan bu tampon devletin başına garplı bir prensin çağrılması ihtimalini de ileri sürmüştü. Bundan başka harp borçlarını ödemeye yarayacak olan belli bir para karşılığı olarak Romanya devletinin tam bağımsızlığını ilan etmek fikri bile padişahın ve Babali'nin mukavemetini beklemesine rağmen onu korkutmamıştı diyor ve daha Kırım Harbi sırasında Mustafa Reşit Paşa'nın Eflak ve Boğdan'ın Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmasını göze aldığını ifade ediyor. Halbuki Paris Antlaşması'ndan sonra Eflak ve Boğdan'ın birleştirilmesi söz konusu olduğu sıralarda Mustafa Reşit Paşa şu içtima meselesi halen ve istikbalen muzırratı adideyi müstelzim olacak ve Bulgaristan ve Bosna Hersek ve İşkodra'nın iktizasına göre Sırbistan'a ve Karadağ'a ve Selanik ve Tırhala ve Yanya eyaletlerinin dahi Yunanistan'a ilhaklarına, velhasıl birbirine civariyet ve münasebet ve müşahabetleri bulunan Milel ve Akbamin birbirleriyle birleştirilip büyütülmelerine mukadimatı müzirre ad olunacak bir keyfiyeti hailedir demiştir. Paşa'nın bu düşüncesi, Yorga'nın kendisine atfetmiş olduğu düşüncenin tam zıddıdır. Yorga, Eflak ve Boğda'nın birleştirilmesi hakkında Fuat Paşa'nın da gerçek yapmacık bir endişeyle Tuna bölgesinde yeni bir Yunanistan'ın kurulmasından, tekrar başlayacak olan Rus entrikalarından, bir yıl sonraya kadar bunu takip edebilecek olan bağımsızlıktan, bunun Sırbistan'a sirayet edebileceğinden ve kısa bir zaman içinde Türkiye'nin çözüleceğinden bahsetmiş olduğunu da yazıyor. Mustafa Reşit Paşa ile Fuat Paşa'nın bu düşünceleri, Eflak ve Boğda'nın bir idare altında birleştirilmesinin, Osmanlı Devleti için ortaya koyacağı başlıca mahzuru göstermektedir. Bu iki memleket üzerinde Osmanlı Devleti'nin 1830'dan beri hükümranlık haklarının tek esaslı işareti, her yıl vere geldikleri belli vergiydi. Paris Antlaşması onların yabancı bir tehlikeye karşı varlıklarını garanti altına almış bulunuyordu. Bu bakımdan iki memleketin birleştirilmesi Osmanlı İmparatorluğu için maddi bakımdan büyük kayıp olmayacaktı. Bununla beraber Mustafa Reşit Paşa ile Fuat Paşa'nın yukarıda geçen fikirlerinde işaret ettikleri mahsurlar büyüktü. Eflak ve Boğdan Birliği Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa topraklarında yaşayan milliyet toplulukları için örnek vazifesi görebilirdi. Yunanistan, Sırbistan ve daha başka milletler bazı Osmanlı topraklarının kendilerine ilhakını aynı prensibe dayanarak isteyebilirlerdi. Böyle isteklerin gerçekleşmesi ise Avrupa'daki Osmanlı hakimiyetinin sonu demekti. İşte böyle bir ihtimali önlemek veya hiç olmazsa güçleştirmek için Osmanlı Devleti Eflak ve Boğda'nın bir idare altında birleştirilmesine taraftar değildi ve olamazdı. Buna rağmen Paris Antlaşması'nı takip eden yıllarda Fransa'nın teşebbüsüyle olaylar bu birliğin meydana gelmesine hizmet edecek şekilde gelişti. Eflak ve Boğdan idaresinin birleştirilmesi için ilk teşebbüsler. Daha 1853'te toplanan Viyana Konferansı'nda Fransa'nın temsilcisi, 3. Napolyon'un emirleri üzerine Eflak ve Boğdanların aynı ırktan olduklarını, aynı dille konuştuklarını, aynı siyasi ve içtimai bünyeye sahip olduklarını ileri sürerek birleşmeleri fikrini ortaya atmıştı. Osmanlı ve Avusturya temsilcilerinin itirazları üzerine fikir olduğu yerde kaldı. 3. Napolyon, Latin ırkına karşı sempati beslemesi nedeniyle ve Latinler için muhakkak bir şeyler yapmak düşüncesiyle Eflak ve Boğdan'ı ilhak etmesini Avusturya'ya teklif etti. Buna karşılık da Avusturya'nın Lombardiya'yı Piemonte Krallığı'na bırakmasını istedi. Bu takas meselesiyle İtalya ittihadı için kuvvetli bir adım atılmış olacaktı. Avusturya reddetti. 3. Napolyon ümitsizliğe düşmedi. Paris Kongresi sıralarında yeni bir hal şekli bulunduğunu sandı. Eflak ve Boğdan'ın yabancı ve Hristiyan bir prensin idaresinde birleştirilmesini ileri sürdü. Bu bahtlı prens de Farma Dukası olacaktı. Piemonte temsilcisi Cavour, Rusya temsilcisi Manteuffel teklifi alkışladılar. Türk temsilcisi Ali Paşa, Osmanlı topraklarının taksimini görüşmek için kongreye gelmemiş olduğunu ileri sürerek teklifin şiddetle aleyhinde bulundu. Avusturya temsilcisi Ali Paşa'yı destekledi. Bu suretle bu yeni hal şekli de bir işe yaramadı. Bunun üzerine Paris Kongresi, yukarıda Eflak ve Boğdan için işaret ettiğimiz maddeleri tespit ederek antlaşma metnine koydu. Bu maddelerde Eflak ve Boğdan'ın ne bir idare altında birleştirilmesi ve ne de müstakil hale getirilmesi hususunda bir mana yoktu. Bununla beraber maddelerin yürütülmesi yolunda ilgili devletler arasında çıkan ihtilaf, Eflak'ı ve Boğdan'ı birliğe ve istiklale sürükledi. Paris Antlaşması'nın Eflak ve Boğdan'la ilgili hükümlerinin yürütülmesi. Paris Antlaşması imzalandıktan sonra ve Eflak'la Boğdan Avusturya kuvvetleri tarafından henüz boşaltılmadan önce iki memleketin yeni voyvodaları işe başladılar. Eflak eski prenslerinden Aleksandr Çika'ya, Boğdan da boyarlardan Teodor'a emanet edildi. Bu iki voyvoda Eflak ve Boğdan'ın birleşmesine aleyhtar olarak tanınmışlardı. Tehdit, kuvvet, rüşvet, sözün kısası her türlü vasıtalarla eski rejimi tutacakları her tarafta iddia ediliyordu. 6 Ocak 1857'de Paris Kongresi'nin çözmemiş olduğu Eflak ve Bodan'la ilgili meselelere bir hal sureti bulmak için Paris'te bir Avrupa Konferansı toplandı. Bu konferans Besarabya sınırını tespit etti ve Tuna Deltası'nı Bodan'dan ayırarak doğrudan doğruya Babali'nin hükümranlığına bıraktı. Yılan Adası da bu bölgeyle birleştirildi. Prut Nehri üzerinde yeni kazanılan topraklar Bodan Voyvodası memurları tarafından işgal olundu. En nihayet Avusturya kuvvetlerinin de 26 Mart'a kadar Eflak ve Bodan'ı boşaltmaları kesin karara bağlandı. Bu pürüzlerin prensip bakımından çözülmesi üzerine Babali, Paris Antlaşması'nın 24. maddesinde yazılı divanların kurulması için bir ferman yayınladı. 13 Ocak. Bu fermanda divanlara Eflak ve Bodanların ne suretle üye seçecekleri hususundaki hükümler, Fransa'nın İstanbul'daki elçisi Tuvenel tarafından hazırlanmış ve ilgililer tarafından da uygun görülmüştü. Fermanın Bükreş'e veya Yaş'a gönderilmesi ancak Mart sonlarına doğru mümkün olabilirdi. 3. Napolyon'un baskısı. 3. Napolyon her ne bahasına olursa olsun Eflak ve Bodan'ın bir idare altında birleştirilmesini istediği için Eflak ve Bodanlar üzerinde olduğu kadar Babali ile Paris Antlaşması devletleri üzerinde de baskı yapmaktan geri kalmadı. Fransa hükümetinin resmi organı olan Monitör'de yayınladığı bir notada, Fransa'nın daha Kırım Muharebesi sona ermeden Viyana Konferansı'nda Eflak ve Bodan'ın birliğine taraftarlığını açıklamış olduğuna, bu düşüncesini Paris Kongresi'nde de savunmuş bulunduğuna işaret ederek, birliğin gerçekleşmesiyle Babali'nin Eflak ve Bodan üzerindeki hakimiyetine halel gelmeyeceğini, böyle bir birliğin Eflak ve Bodanlıların güven ve refahlarını sağlayacağını açıkladı. 5 Şubat 1857. Bu suretle de seçimler üzerine müessir olmak istedi. Bu tebliğ aynı zamanda Mart sonlarına doğru seçimlerle ilgilenmek üzere Bükreş'e gidecek olan Avrupa Komisyonu üyelerine de bir ihtardı. Rusya, Prusya ve Piemonte, 3. Napolyon'un Eflak ve Bodan'ın bir idare altında birleşmesi hususundaki isteklerine ortak çıkıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu ise bu iki memleketin ayrı ayrı idare edilmesinde İngiltere ve Avusturya tarafından destekleniyordu. Paris Antlaşması devletleri arasında bahis konusu seçimlerin arifesinde Eflak ve Bodan'ın mukadderatı hakkında bu görüş farkı seçim neticelerinin devletler arası bir ihtilafa vesile olacağını gösteriyordu. Voyvoda seçimlerinin doğurduğu siyasi buhran. Haziran 1857'de yapılan seçimler neticesinde Bodan'da iki memleketin birleşmesine aleyhtar olanlar çokluk kazandı. Fransa, Rusya, Prusya ve Piemonte bu neticeye itiraz ettiler. Bodan kaymakamının sahte listeler tanzim ederek birliğe taraftar olanları seçime iştirak ettirmediğini ileri sürdüler. Babali ile Avusturya'nın da bu menfi neticenin alınmasında tarafkirlikle çalıştıklarını iddia ettiler. Babali seçimlerin doğru ve haklı bir şekilde yapılmış olduğunu müdafaa ettiği gibi itirazda bulunan Fransız elçisine seçimlerde Yaş kaymakamının hareket hattını tenkit ediyorsunuz. O halde Monsieur Billon'un Fransa'da seçim serbestliği hakkındaki tamimini okuyunuz diyerek itirazları önlemek istedi. 3. Napolyon seçim neticelerinin istediği gibi çıkmamış olmasını kendisi için bir yenilgi saydı. Fakat bu yenilginin altında kalmak istemedi. 5 Ağustos'ta İstanbul'daki elçisini Babali nezdinde bir teşebbüste bulunmaya memur etti. Tovenel seçimlerin hükümsüz ilan edilmesini isteyecek, isteği kabul edilmediği takdirde pasaportlarını isteyecekti. Rusya, Prusya ve Piemonte'de Fransa'yı bu teşebbüste destekleyecekler ve onun gibi siyasi münasebetlerin kesilmesine kadar gideceklerdi. Fransız elçisi İstanbul'da Kırım Muharebesi'nin arifesinde Prens Mençikov'un oynamış olduğu rolü tekrarlamaya başladı. Babali'ye tehdit üzerine tehdit yağdırdı. Bu sırada 3. Napolyon, İngiltere'nin yardımını sağlamak için Wight adasında Osborne'da İngiltere kraliçesiyle bir mülakat yapıyordu. İmparator bu mülakatında Türklerin barbar olduklarından, Avrupa'dan kovulmaları icap ettiğinden bahsetti. Daha sonra İngiltere'ye Osmanlı İmparatorluğu'nun taksimini bile teklif etti. İngiltere Mısır'ı alacak, Fransa'da Fas'a, Sardonya ve Tunus'a yerleşecekti. İmparator, Prens Albert'le mülakatında da Avrupa'nın ırklara göre düzenlenmesinden bahsederek, Danimarka'nın Cermenlerle Skandinavlar arasında taksiminden, Akdeniz'in Latinlere, Şark'ın da Ruslara bırakılmasından söz açtı. 3. Napolyon, tezatlarla dolu bu teklifleriyle İngilizlere 1853'te Osmanlı İmparatorluğu'nun taksimini teklif etmiş olan Rus Çarı Aleksandr'ı hatırlatmış oluyordu. Ne Kraliçe Victoria ne de kocası Prens Albert, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğü prensibinden ayrılmak istemiyorlardı. Bununla beraber ayaklarına kadar gelen ve hülyalar içinde yüzen imparatoru da büsbütün boş döndürmek istemediler. Buradan seçimlerinin yenilenmesi hususunda kendisini Babali nezdinde desteklemeye vaat ettiler. Babali ilkin seçimleri yenilememek için ayak diredi. Fransa ile diğer üç devletin Eflak ve Bodan seçimlerinin yenilenmesi hakkında yaptıkları teşebbüsleri mevcut antlaşmaların ruhuna aykırı gördü. Zira Eflak ve Bodan Paris Antlaşması devletlerinin kefaleti altındaydı. Yine bu antlaşmanın yukarıda işaret edilen maddeleri gereğince Eflak ve Bodan hakkında vaki olacak tekliflerin alakalı devletlerin hepsinin muvaffakatiyle kararlaştırılmış olması lazımdı. Kaldı ki Buğdan kaymakamı memleketin iç işlerinde muhtardı. Babali bu hususta herhangi bir müdahalede bulunmaya kendisinde yetki görmüyordu. Bundan başka Buğdan'da tatbik edilen seçim usulü bizzat Fransız elçisi tarafından kaleme alınmıştı. Bu hususta herhangi bir sakatlık ve yetersizlikten de Babali kendisini mesul saymıyordu. Fakat Osmanlı Devleti kendisini haklı göstermek için bulup sıraladığı bütün delillere rağmen haksız duruma düşüyordu. Çünkü 3. Napolyon mutlaka seçimlerin yenilenmesini istiyor. İngiltere'de bu isteğin kabul edilmesi için Babali nezdinde teşebbüslerde bulunmayı kabul ediyordu. İstanbul'daki İngiliz elçisi seçimlerin iptaline aleyhtar olmakla beraber hükümetinden bu hususta Fransız elçisine yardım etmek için emir almıştı. Babali tamamen tecrit edilmiş duruma düşüyordu. Hareket hattında ısrar etmesine imkan yoktu. Seçimlerin meşruluğunu savunmuş ve İngiltere'nin bu savunmada Babali'ye sonuna kadar yardım edeceğini sanmış bulunan Sadrazam Mustafa Reşit Paşa istifa etti. Yerine Giritli Mustafa Paşa geçti. Dışişleri Bakanlığı'na da Reşit Paşa'nın oğlu Ali Galip yerine Ali Paşa getirildi. Osmanlı kabinesindeki bu değişiklik Fransa'nın diplomatik zaferi olarak kabul edildi. Herkes Buğdan seçimlerinin yenilenmesine karar verileceğini bir emrivaki olarak kabul ediyordu. 24 Ağustos 1857'de Ali Paşa Buğdan kaymakamına gönderdiği bir telgrafta Babali'nin Paris Antlaşması devletleriyle Buğdan seçimlerinin battal sayılması için mutabakat halinde bulunduğunu ve yeni seçimlerin yapılması için gerekli tedbirleri alması lüzumunu bildiriyordu. Böylece Babali boyun eğmiş oldu. Yeni seçimler Buğdan'da 19 Eylül'de, Eflak'ta da 26 Eylül'de yapıldı. İki memlekette divanlarda çoğunluğu birlik taraftarları kazandılar. Bunlar 8 Ekim'de toplanan divanlarda Eflak ve Buğdan'ın Romanya ismi altında birleşmesini, Avrupa hükümdarları hanedanlarından bir prensin Romanya'nın başına getirilmesini, veliahtın Ortodoks mezhebinde yetiştirilmesini, Romanya'nın muhtar bir idareye, meşruti bir hükümete sahip olmasını ve Paris Antlaşması devletlerinin kefilliği altında bulunmasını istediler. Divanların bu istekleri hem Paris Antlaşması hükümlerine hem de divanların toplanış maksadına aykırıydı. Paris Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü tasdik etmiş bulunuyordu. Halbuki Eflak ve Bodan'ın Romanya ismi altında birleşmesi ve yabancı bir prensin idaresine geçmesi bu husustaki antlaşma hükmünü tadil edecekti. Divanların toplantıya çağrılmasından beklenen, memleketin idari ihtiyaçlarını tetkik etmek ve bu ihtiyaçlara karşılık olacak tedbirleri araştırmaktı. Halbuki divanlar yukarıdaki istekleriyle bu görevlerini aşmakta ve tamamen siyasi amaçlar gütmekteydiler. Babali bu isteklere karşı cephe aldı ve bir müddet sonra divanları kapattı. Paris Antlaşması devletleri yeniden iki grup halinde Eflak ve Bodan işlerini tartışmaya başladılar. Fransızlar, İmparatoru 3. Napolyon, İngiltere Kraliçesi ile mülakatından sonra Çar Aleksandr'la da buluşmuş ve Balkanlarda Fransa ile Rusya'nın daha sıkı işbirliği yapmalarını sağlamıştı. Rusya ile Piemonte, Fransa tarafında, Avusturya ile İngiltere de Babali tarafında bulunuyorlardı. Nihayet divanların istekleriyle Paris Antlaşması devletleri arasında keskinleşen görüşlerin yine Paris'te toplanan bir konferansta görüşülmesi kararlaştırıldı. 7 Ocak 1857'de aşağı yukarı bir aydan beri tekrar sadrazamlığa geçirilmiş bulunan Mustafa Reşit Paşa öldü. Yerine Ali Paşa sadrazam oldu. Bu kabine değişikliği Fransızları sevindirdi. Ali Paşa ile Fuat Paşa, Paris'te Fransız dostu sayılmakta ve İngiliz dostu olarak tanınmış olan Mustafa Reşit Paşa'ya tercih yetilmekteydiler. Ali Paşa, dış politikada İngiltere'den çok Fransa'ya meyletmiş bulunmakla beraber, 3. Napolyon'un ve Fransız umumi efkarının Türkler hakkındaki düşüncelerinden acı duymaktaydı. Bu ciheti Fransız elçisi Thouvenel'e yazdığı bir mektupta şu satırlarla ifade etmiştir: "Metaneti müsellemi cihan bulunan büyük bir imparatorun politikası hakkında beyanı mütalaha etmek iddiasında değilim. Yalnız şurasını söylemekliğime müsaade buyrulsun ki, kadimi ve iltizami bir hasmane politikanın Devlet-i Aliye hakkındaki Fransa itikadını şaşırtmaya çalışmasına kemali endişe ile bakmaktan kendimizi alamayız. Bu politikanın Avrupa'da ibhamatı hainane ve memleketimizde tesvilatı ihtilatkarane ika ile Fransa matbuatını aleyhimizde bulundurmaya ve Hristiyan ahalimizin efkarını tahrik etmeye muvaffak olmuştur. Malum olduğu üzere nüfussuz hükümet harici ez daire-i imkandır. Memlekette nizam ve intizamı muhafazaya, islahatı muktaziyeyi icra ve saadeti hal tebaayı temin için her şeyden evvel hükümet mazharı tazim ve muhabbet olduğu gibi calibi havf-ü ihtiraz dahi olmak lazım gelir. Halbuki tebaanın bizden tenfiriyle hissiyatı mutavakat kârisini ihlal için dünyada ne mümkün ise yapılıp durulmuyor mu? Diğer taraftansa haksız olan yahut hiç olmazsa yanlış malumat alan bir matbuat, her gün Babali ve milleti İslamiye aleyhinde neşrettiği türlü türlü mezemmetler, iftiralarla akvam-ı muhtelife arasında kim ve nifakı idame edip durduğu halde, hükümeti seniye bunları izale ile tesiri ittihat ve muavenet için her ne mümkünse yapmakta kusur etmiyor. Dinimiz ve metbuumuz hakkında edilmedik hakaret kalmamıştır. Bu tefeffühatı mecnunaneye bakılacak olsa insan birçok asır evvelki zamanlara, tam ehli salip devirlere doğru geriye dönülmüş zanneder. Bu fikirler 3. Napolyon üzerinde müsbet bir tesir yapmadı. Paris toplantısı. Yukarıda toplanmasına karar verildiği işaret edilen Paris Konferansı 22 Mayıs 1857'de kuruldu ve çalışmalarına 19 Ağustos'a kadar devam etti. Bu konferansa Türkiye, Avusturya, Fransa, İngiltere, Prusya, Rusya ve Piemonte iştirak ettiler. Babali, Fuat Paşa tarafından temsil edildi. Konferans, Evlak ve Boğdan seçimleri sırasında Bükreş'te bulunmuş olan Avrupa Komisyonu'nun iki memleketin durumuyla divanların istekleri hakkında hazırlanmış olduğu raporu çalışmalarına esas kabul etti. Neticede ortaya iki tez çıktı. Fransız delegesi Kont Walewski, divanların dileği üzerine Evlak ve Boğdan'ın yabancı bir prensin idaresi altında birleştirilmesi tezini savundu. Türk delegesi Fuat Paşa da Evlak ve Boğdan'ın ayrı ayrı idare edilmelerinin bu iki memleket halkının anane ve gelenekleri icabı olduğunu, bu durum muhafaza edilmek şartıyla Babali'nin iki memleket halkının refahını sağlayacak teklifleri iyi niyetle incelemeye hazır bulunduğunu açıkladı. Rusya, Prusya ve Piemonte Fransız tezini, İngiltere ile Avusturya'da Türk tezini tuttular. Uzun tartışmalardan sonra konferans Fransızların isteklerinden fedakarlık yapmak suretiyle şu hal şekline vardı: Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinde kalmak şartıyla Evlak ve Buğdan, bundan böyle Evlak ve Buğdan Birleşik Memleketleri ismini taşıyacak. Evlak 2 milyon 500 bin, Buğdan da 1 milyon 500 bin kuruş tutarında Babali'ye senevi maktu vergi verecekler. Her iki memleketin ayrı voyvodaları ve divanları bulunacak. Voyvodalar hayat boyunca olmak şartıyla divanlar tarafından seçilecek ve bu seçim padişah tarafından tasdik edilecek. Her memleketin özel işleriyle ilgili kanunlar voyvodalar tarafından hazırlanacak ve divanlar tarafından tasdik edilecek. Bundan başka her iki memleketi ilgilendiren hususlarda karar vermek üzere müşterek bir komisyon bulunacağı gibi yine her iki memleketin müşterek bir yargıtayı da bulunacaktır. Devamlı olarak toplantı halinde bulunacak olan Merkez Komisyonu her memleketten 4'ü Voyvoda, 4'ü de divan tarafından seçilen 16 üyeden kurulacaktır. Her memlekette milis kuvvetlerinden kurulan birer ordu bulunacak ve bunlar tehlike vukuunda birleşecektir. Bu hükümler yukarıda işaret edilen iki tezi telif edecek şekilde hazırlanmıştı. Eflak ve Boğdan hukuk yönünden Osmanlı Devleti'nin tabiyetinde kalmakla beraber isim, şekil ve idare yönünden birlik yolunda bir terakki kaydetmiş oluyordu. Bununla beraber Eflaklılar ve Boğdanlılar bu terakkiyi yeter görmediler. Paris Konferansı'nın açık bıraktığı bir kapıdan ve voyvoda seçimlerinden faydalanarak iki memleketin idaresini bir voyvodanın idaresi altında birleştirmeye muvaffak oldular. Albay Kuzo'nun Eflak ve Boğdan'a müşterek voyvoda seçilmesi. Paris Konferansı'nda kararlaştırılmış bulunan şartlara göre Eflak ve Boğdan'da kurulması gerekli yeni düzeni Babali 21 Ekim'de bir Hatt-ı Humayun'la ilan etti. Bundan sonra iki memlekette yeni divanlar seçildi. Buğdan Divanı 17 Ocak'ta eski boyarlardan olan 1848 olaylarına karıştığı için Paris'e sığınmak zorunda kalmış bulunan Albay Kuzo'yu voyvodalığa seçti. Bu zat zeki, sempatik, kararlı ve birlik taraftarı olarak tanınmıştı. Bir müddet sonra Eflak'ta da voyvodalık seçimi yapıldı. Birlik taraftarları türlü gösterilerle divan üyeleri üzerinde tesir yapmaya çalıştılar. Neticede Eflak Divanı da Albay Kuzo'yu voyvodalığa seçti. 5 Şubat 1859. Bu suretle iki memleketin iki divanı da aynı zatı voyvodalığa seçmiş bulunduğu için Eflak ve Boğdanların çoğunluğu tarafından arzu edilen birlik hiç olmazsa şekil yönünden gerçekleşmiş oldu. Bu sıralarda Avrupa'nın siyasi durumu Eflak ve Boğdanlar tarafından istismar edilmeye elverişliydi. Bir yıl önce İtalyan milliyetseveri Orsini tarafından İtalyan birliğini gerçekleştirmek için çalışmadığı iddiasıyla 3. Napolyon'un hayatına kastedilmişti. Ucuz kurtulduğu bu olaydan sonra Fransızlar İmparatoru Piemonte başvekili Cavour'la bir görüşme yapmış ve İtalyan birliği için Piemonte ile birlikte Avusturya'ya karşı harekete geçmeyi kabul etmişti. Bu itibarla Fransa'nın Eflak ve Boğdan birliğini meydana getirmesi hususunda Babali'yi en kuvvetli bir şekilde desteklemek suretiyle mani olmaya çalışan Avusturya'yı hüsnü suretle kollamasına sebep kalmamıştı. Fransız Dışişleri Bakanı Eflak seçimlerinden 5 gün sonra Albay Kuzay'ı imparatoru adına Eflak ve Boğdan'ın müşterek voyvodası olarak tanıdı. Babali, Albay Kuzo'nun iki memlekette voyvoda olarak seçilmiş olmasını mevcut antlaşmaların hükümlerine aykırı gördüğü için itiraz etti. Durumu incelemesi için ilgili devletlerin temsilcileri Paris'te yeni bir toplantı yaptılar. 1859 Nisan. Avusturya delegesi Babali'nin temsilcisini itirazlarında destekledi. Fakat Fransa, İngiltere, Rusya ve Prusya Eflak ve Boğdan'da yeni karışıklıklara yol açabilecek bir durum yaratmamak için yukarıda işaret edilen seçimi olup bitti olarak kabul ettiler. Bu sebeple prensip meselesi bir defa daha kenara bırakılmış oldu. Bununla beraber prensiplere ve mevcut antlaşma hükümlerine önem verilmek istendiği ifade edilmek için Paris toplantısı kararlarıyla Albay Kuzo'nun her iki memlekette voyvoda seçilmesi takvih edildi ve iki memleket gelecekte Paris Antlaşması'nda 19 Ağustos 1858 tespit edilmiş olan hükümlere riayet etmeye davet edildi. Bundan başka cebir önünde boyun eğilmediğinin ifade edilmesi için de Albay Kuzan'ın Eflak Voyvodalığına da seçilmiş olmasının Babali tarafından tasdik edilmesi keyfiyeti kabul edildi. 6 Eylül. Babali yazılan teklifleri prensip ve mantıka aykırı bulmakla beraber benimsemek zorunda kaldı. Padişah bir fermanla Albay Kuzay'ı Eflak Voyvodası olarak da tanıdı. 24 Eylül 1859. Bundan böyle Eflak ve Boğdan aynı Voyvoda'nın başkanlığında iki bakanlar kurulu ve iki divan tarafından idare edilecek demekti. Diplomatların önceden kestiremedikleri olaylara göre Eflak ve Boğdan'a vermek istedikleri idare şekli ve olayların zoru ile bu idarede yer alan değişiklik Eflak ve Boğdan idaresini melez bir hale getirmişti. Eflak ve Boğdan hem ayrı ayrı idare edilecek hem de bir voyvodanın başkanlığında milli bir birlik teşkil edilecekti. Böyle bir durum akıl, mantık ve realiteye uygun değildi. Böyle olduğu için de Albay Kuza daha ilk anlarda büyük güçlüklerle uğraşmak zorunda kaldı ve Babali ile kefil devletlere sunduğu bir layihada iki memlekette ayrı ayrı çalışan bakanlar heyetiyle divanların birleştirilmesini ve iki memleketin müşterek meseleleri hakkında karar vermek üzere kurulmuş bulunan Merkez Meclisi'nin kaldırılmasını istedi. Babali bir karar vermeden önce kefil devletlerin bu husustaki düşüncelerini öğrenmek istedi. Fransa ve İngiltere bu sefer beraber hareket ederek ileri sürülen isteğin kabul edilmesini tavsiye ettiler. Avusturya, İtalya'da Piemonte ile Fransa'ya yenilmiş olduğu için Avrupa'da prestiji kırılmış bulunuyordu. Muaveneti güvenilemezdi. Rusya'ya gelince hala Fransa'nın peşinde gitmekte olduğu İstanbul'da bilinmekteydi. Babali bir defa daha çok güç bir durumda kalmış olduğunu görüyordu. Koza'nın isteğini reddetse ne olacaktı? İki memleket ayrı ayrı aynı voyvodayı seçtikleri gibi beraber hareket ederek yukarıda işaret edilen istekleri Babali'nin müsaadesi olmadan da gerçekleştirmeye kalkışabilirlerdi. Kefil devletlerin böyle bir durumda kendilerine karşı hareket etmeyeceklerini zaten önceden öğrenmiş bulunuyorlardı. Babali'nin böyle bir harekete kuvvetle karşı gelmesine Fransa ile İngiltere müsaade etmeyeceklerini ifade etmiş bulunuyorlardı. Babali, Eflak ve Boğdan'ı büsbütün kaybetmemek için ileri sürülen isteği şu şartla kabul etmeye razı oldu. Kuza'nın voyvodalığı süresince Eflak ve Boğdan'ın bakanlar heyetiyle divanları birleştirecek ve Fokşan'da toplantılarını yapan Merkez Meclisi dağıtılacak, Kuza'nın istifası veya ölümü halinde eski idare 1858 Paris Antlaşması'nın hükümleri dairesinde kurulacaktı. Haziran 1861'de İstanbul'da Babali temsilcileriyle ilgili devlet elçileri arasında yapılan bir görüşmede bu esaslar üzerinde fikir birliği hasıl oldu. 2 Kasım tarihli bir fermanla padişah bahis konusu istek ve esasları tasdik etti. Bu suretle Eflak ve Boğdan müşterek bir voyvodanın müşterek idaresi altında idari birliğe kavuşmuş oldu. Birleşmiş Memleketlerin ilk müşterek meclisi 5 Şubat 1862'de Bükreş'te toplandı. Artık Romanya Birliği fiilen gerçekleşmiş sayılabilirdi. 3. Sırbistan olayları 1856-1861. Sırbistan'da Paris Kongresi'ne kadar muhtariyet idaresinin gelişmesi hakkında bir hatırlatma. Osmanlı Devleti Sırbistan'ı 19. yüzyılın başlarına kadar bir eyalet olarak idare etti. Eyalet paşası Belgrad'da otururdu. Sırplar din ve mezhep işleriyle içtimai ve medeni işlerini gelenek ve ananelerine göre görmek ve çözmek hakkına sahiptiler. Belgrad paşasıyla Sırp halkı arasında mevcut olması lazım gelen münasebetler, kanunnameler ve geleneklerle tespit edilmişti. Bununla beraber bu münasebetlerin Balkanların umumi durumu ve paşaların karakteriyle ilgili olarak az çok ihtilaflı haller aldığı da olurdu. 18. yüzyılın sonlarına doğru Rumeli'nin idaresinde büyük bir değişiklik hasıl oldu. Müslüman halktan olan dağlı eşkıyalar ve ayanlar devlet otoritesine karşı ayaklandılar. Babali yıllarca bu kuvvetlerin hakkından gelemedi. Nihayet asi ayanlarla anlaşmak zorunda kaldı. Devlet otoritesinin asiler karşısında baş eğmesi, Hristiyan tebaa üzerinde ve en çok Sırplar üzerinde kötü tesirler yaptı. Sırp halkı eskiden olduğu gibi canını ve malını garanti altında göremediği için dağlı eşkıyasını ve ayanları örnek alarak ilk defa 1804'te ayaklandı. Kendisine bir meclis, Skopçina ve bir baş Karayorki seçti. Sırplar 2 yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu'na karşı harbe girişen Rusya'nın müttefiki olarak da mücadeleye devam ettiler. Osmanlı Devleti Rusya ile imzaladığı Bükreş Antlaşması'nın 8. maddesiyle harp hareketlerine karışmış olan Sırpları affetmeyi, harp esnasında Sırbistan'da yapmış olduğu harp tesislerini yıkmayı, harpten önce mevcut kalelerle diğer savaş yerlerinde bulunduracağı askerlerin Sırplara kötü muamelelerde bulunmamalarını sağlamayı kabul ettikten başka, Sırpların iç işlerinde kendi kendilerini idare etmek ve devlete vermekle ödevli bulundukları vergileri kesenek bir vergi olarak vermek hususunda kendisine yapacakları dilekleri inceleyerek bir esasa bağlamayı da kabul etti. Babali bu hükümlerle Sırbistan eyaleti hakkındaki hükümranlık haklarını kayıtlandırmış oldu. Sırbistan hukuk yönünden imtiyazlı bir eyalet durumuna girmiş olduğunu öne sürmeye, Rusya'da bu eyaletin hamisi vaziyetinde bulunduğunu iddia etmeye başladı. Babali, Sırbistan'a yukarıda açıklanan maddenin hükümlerine göre bir statü vermek işini ele alınca, Sırpların baş knezi bulunan Karayorki, kendisinin Sırp beyi tanınmasını, Sırbistan eyaletinin genişletilmesini, Sırbistan kaleleriyle topraklarından Türk askerinin ve Müslüman halkın çekilmesini istedi. Karayorki'ye Bükreş Antlaşması'nın Sırbistan'a dokunan hükümlerinin mahiyeti açıklanıp da bu hükümlerin ancak Osmanlı Devleti ile Rusya tarafından tefsir edilebileceği anlatıldığı vakit "Biz Rusya ile imzalanan antlaşmayı tanımıyoruz. Başlı başımıza bir hükümet olmak istiyoruz." cevabıyla karşılaşıldı. Rusya bu sıralarda Fransa ile harp halinde bulunuyordu. Sırplar lehinde herhangi bir müdahalede bulunabilecek bir durumda değildi. Babali fırsattan istifade ederek Karayorki üzerinde kuvvet yolladı ve neticede Sırbistan eyaleti tamamen itaat altına alındı. Karayorki Avusturya'ya sığınmak zorunda kaldı. 1813. 2 yıl sonra Sırplar kendilerine yapılan kötü muameleyi bahane ederek baş knez Miloš Obrenović'in başkanlığında tekrar ayaklandılar. İlk isyanda olduğu gibi padişaha değil zulüm yapan paşalara karşı savaştıklarını öne sürdüler. Napolyon'u mağlup etmiş olan Rusya, Babali'den Bükreş Antlaşması'nın 9. maddesinin şartlarına uymasını istedi. Bunun üzerine Sırbistan'da harekatta bulunan paşalara harekatı durdurmaları ve Miloš Obrenović ile konuşmaları emredildi. Niş valisi Maraşlı Ali Paşa Miloš'la sözlü bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma gereğince Belgrad Paşalığı muhtar bir hale geliyordu. Miloš, sözlü anlaşmanın sağlam bir garanti teşkil etmediğini düşünerek Sırbistan'ın Babali'ye karşı durumunu belirten muhtariyet imtiyazlarının bir fermanla tespit edilmesini istemeye başladı. Bir taraftan da Sırbistan'da mevkiini kuvvetlendirmek için ilk isyana karışmış olanları ortadan kaldırmaya başladı. Bu arada 1817'de memleketine dönmüş olan Karayorki de katledildi. Miloš, Rusların teşviki üzerine Babali tarafından Sırbistan'a verilmek istenen imtiyazları yetersiz bularak reddetti. Rus Çarı 1. Nikola 1820'de Mora'da başlayan ve gelişen Rum isyanlarından faydalanarak Bükreş Antlaşması'nın yürütülmesi şekli hakkında Babali'yi Akkerman Mukavelesi'ni imzalamaya zorladı. Bu mukaveleye Sırplar için eklenen bir senette de din ve mezhep işleriyle iç idarelerinde müstakil oldukları, Babali'ye vermekle ödevli bulundukları vergileri bir tek vergi halinde toplamaya yetkili bulundukları, Müslümanlara ait mal ve mülkleri idare etmeye selahiyetli oldukları, hastaneler, okullar ve matbaalar açabilecekleri ifade edilmiş olduğu gibi, kalelerin savunmasına yarayan yerlerin dışında kalan bölgelerden Müslüman halkın çekileceği de açıklanmıştı. 1826. Babali aynı senetle Bükreş Antlaşması'nın 8. maddesinin tatbikatından Rusya'yı haberdar etmeyi ve ona Sırplara tanıyacağı imtiyazları ihtiva eden fermanın bir örneğini göndermeyi de kabul ediyordu. Bu suretle Akkerman Mukavelesi ile Sırbistan hem muhtar bir beylik haline gelmiş hem de Rusya'nın himayesine girmiş bulunuyordu. Fakat mukavele hükümlerinin yürürlüğe konmasından önce Osmanlı-Rus harbi başladı. Neticede Rusya galip geldi ve Edirne Antlaşması ile yukarıda açıklanan hükümler bir kere daha teyit edildi. 1829. Bunun üzerine Babali, Sırbistan'ın muhtariyetine ait hükümleri bir fermanla yürürlüğe koydu. Miloš, fermanın okunmasından ve kendisine teslim edilmesinden sonra kendisiyle konuşan bir Türk ağasına "Bu kere bütün Sırbistan'a tembih eyledim. Şu ana kadar Sırbistan'a zulüm ve teaddi edenlere daimi surette dua etsinler. Eğerçi onların ol derecelerde zulüm ve teaddiyati olmamış ve herkes senin gibi reayaları muhafaza eylemiş olsaydı, Sırbistan hiçbir zaman isyan etmeyip reayalıktan kurtulup bu veçiyle imtiyaz ve serbestliğe nail olamazdı." demek suretiyle Sırp isyanının ve muhtariyetinin başlıca sebebi olarak bozulmuş olan Türk idaresini göstermiştir. Miloš, sert ve zalim idaresiyle Sırpları aynı zamanda usandırdı ve Rusları endişeye düşürdü. Bağbali de zaten kendisinden memnun değildi. 1835'te Miloş'a karşı bir ayaklanma oldu. İsyan edenler onun selahiyetlerini bir anayasayla tahdit etmeye kalkıştılar. Rusya, kendisinin ve Bağbali'nin muvaffakati olmadan Sırpların bu kadar önemli tedbirler almaya hakları olmadığını iddia etti. Bunun üzerine Bağbali bir hattı Hümayun'la başkenezin selahiyetlerini tahdit ve kontrol edecek meclisler kurulmasını sağladı. Bu meclislerde Miloş'un düşmanları da temsil edilmişti. Miloş, muhalifleriyle yaptığı mücadele sonunda istifa ederek Eflak'a çekilmek zorunda kaldı, 1839. Yerine geçen Mihail de babasının muhalifleriyle anlaşamadı. Memleketi terk etmeye mecbur kaldı. Yerine Alexander Karayörki Başknez seçildi, 1842. Bu yeni Başknez'in devrinde Miloş taraftarları yer yer isyanlar çıkardılar. 1848 ihtilalleri üzerine Avusturya'nın hakimiyetinde olan Sırp topraklarında Macar idarecilerine karşı ayaklanmalar oldu. Muhtar Sırp eyaletinden pek çok kimseler gönüllü olarak Sırp kardeşlerine yardım etmek için Avusturya'ya geçtiler. Bu sebeple Sırpların dikkat nazarı Osmanlı İmparatorluğu'nun dışındaki olaylar üzerine çekilmiş oldu. Paris Antlaşması ve Muhtar Sırbistan Eyaleti. Sırbistan Muhtar Eyaleti Kırım Muharebesi sırasında Rusların yaptıkları propagandalara rağmen tarafsız kalmıştı. Paris Kongresi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Hristiyanların durumu görüşülürken Sırplarınki de gözden geçirildi. Kongreye iştirak eden devletler Sırbistan eyaletine evvelce verilmiş olan imtiyazların Rusya'nın tesiriyle verildiğini ve bu eyalet üzerinde bir dereceye kadar Rus himayesinin kurulmuş bulunduğunu göz önünde tutarak bu durumu tasfiye etmek istediler. Bu maksatla antlaşmaya şu maddeler kondu. 28. madde. Sırp Beyliği bundan böyle antlaşma devletlerinin ortak kefilliği altında haklarını ve imtiyazlarını belirten Hatt-i Hümayun gereğince Osmanlı Devleti'nin tabiiyetinde bulunacaktır. Adı geçen beylik, milli ve müstakil idaresiyle din, iç idare, ticaret ve seyri sefain serbestliğini muhafaza edecektir. 29. madde. Osmanlı Devleti'nin Sırbistan'da garnizon bulundurması hakkı, bundan önceki nizamnamelerde mevcut şartlar dairesinde ipka olunmuştur. Antlaşma devletleri arasında bir anlaşma olmaksızın Sırbistan'da hiçbir askeri müdahale yapılamayacaktır. Bu iki madde Sırbistan'ı Rus himayesinden çıkarıp antlaşmayı imzalayan devletlerin himayesi altına koymuş oldu. Sırplara evvelce verilmiş olan imtiyazların antlaşma devletleri tarafından garanti edilmesi, Bağbali'nin hükümranlık haklarını takip etmekte, Sırp Muhtariyet İdaresi'nin güvenliğini ise artırmaktaydı. Bundan başka antlaşma devletlerinin muvaffakati olmaksızın Sırbistan'da askeri müdahale yapılamayacağı için de orada mevcut kalelerde bulunan Türk kuvvetleri tecrit edilmiş duruma düşmekteydi. Paris Antlaşması'ndan sonra Sırp Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne karşı durumu. Paris Antlaşması'ndan sonra Sırplar imtiyazlarını genişletmek ve hatta Osmanlı İmparatorluğu'ndan büsbütün ayrılarak müstakil bir devlet haline gelmek için büyük gayretler sarf etmeye başladılar. 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'nın türlü memleketlerinde çıkan milliyet isyanları ve Rusya'nın Balkanlar'da yaptığı devamlı Slavcılık propagandası onlarda milliyet şuurunun uyanmasına geniş ölçüde yardım etmişti. Bundan başka Osmanlı toprakları üzerinde egemen bir Yunanistan krallığının kurulması 1830 ve Paris Antlaşması'ndan sonra Eflak-Boğdan memleketlerinin imtiyazlarının genişletilmesi de Sırplar arasında istiklal duygusunu tahrik etti. Sırp Beyi Alexander Karayörki, Türklerin tesiri altında kalmak ve istiklal uğrunda çalışmamakla suçlu tutularak 1858'de toplanan Millet Meclisi tarafından istifaya zorlandı. Yerine seçilen Miloš Obrenović de beylikte pek az kalabildi. 1860'da beylik makamına geçen Mihailo Obrenović Avrupa'da tahsil gören neslin önderiydi. Yeni ve genç bey müstakil olmayı ve Bosna Hersek'le Karadağ'ı Sırbistan'a katarak Ortodoks Sırpların oturdukları bölgelerde büyük bir Sırbistan kurmayı düşünüyordu. Sırpların başına geçer geçmez Sırbistan'ın iç idaresini düzenlemeye, bu arada bir ordu kurmaya, Sırbistan'a komşu olan Slavlarla iyi geçinmeye, Hersek Slavlarını Bağbali'ye karşı kışkırtmaya ve yabancı devletlerin Sırp davasına yardımlarını sağlamaya teşebbüs etti. Rusya zaten yıllardan beri Sırplara her türlü yardımlarda bulunuyordu. Fransa, Türk dostu görünmesine rağmen Fransa İmparatoru 3. Napolyon, milliyet fikirlerinin tesiriyle Türklerin Avrupa'dan kovulmasını isteyecek kadar Türk düşmanı kesilmişti. İmparator, Balkanlarda milliyet fikirlerinin yayılmasını, milliyet isyanlarının çıkmasını ve milli devletlerin kurulmasını, Rusya'nın ve Avusturya'nın bu bölgelerdeki nüfuzlarını baltalamak için de faydalı buluyordu. Bundan başka Slavların isyanı yanında Macarların, Latinlerin ve Lehlerin yer alacaklarını umuyor ve bu suretle Fransa'nın Avrupa'da prestijini artırmayı düşünüyordu. Sırplar, Rusların ve Fransızların bu temayüllerini bildikleri için Osmanlı Devleti'ne karşı girişecekleri hareketlerde yalnız kalmayacaklarına, bu devlet tarafından destekleneceklerine inanıyorlardı. Sırp Beyi, Mayıs 1860'da Dışişleri Bakanı Garaçanineni İstanbul'a göndererek beyliğin babadan oğula geçmek üzere Obrenović ailesine hasredilmesini, önceki fermanda Sırbistan kalelerinde Türklerin durumu hakkında mevcut hükümlerin yürürlüğe konmasını ve memleketlerin idaresi için Sırplara mevcut kanunları tadil etmek ve yenilemek haklarının verilmesini istedi. Babali bu teklifleri reddetti. Bununla beraber kalelerin dışında kalan bölgelerde mevcut Türk halkının çıkarılması için karma bir komisyonun kurulmasını kabul etti. Sırplar bu neticeden memnun olmadılar. Sırp Beyi, Sırbistan'ın sınırları civarındaki Bulgar köylerinde Tatar ailelerinin yerleştirilmesini ve Belgrad paşalarının Sırplara ortada muhtariyet idaresi yokmuş gibi muamele etmelerini ileri sürerek şikayette bulundu. Bütün bu müracaat ve şikayetler Sırplar tarafından Sırbistan'da Sırplarla Türkler arasında ileride çıkabilecek bir ihtilafta haklı olduklarını iddia etmek düşüncesiyle yapılıyordu. Bu sıralarda Sırbistan'da Türklerin durumu şöyleydi. Akkerman Mukavelesi ve Edirne Antlaşması'yla Osmanlı Devleti Sırbistan'da Belgrad, Semendire, Fethi İslam ve Böğürdelen kalelerinde asker bulundurmak hakkını muhafaza etti. Bu kaleler içinde ve kapıları dışında bulunan Türkler, topçu askeri gibi hizmetli olduklarından Sırbistan'da kalmaları tabiiydi. Bu kalelerle civarında bulunmayan diğer Türklerin mal ve mülklerini tasfiye ederek Sırbistan'ı terk etmeleri, yukarıda sözü geçen mukavele ve antlaşma hükümleri icaplarındandı. Fakat Sırplar, Türklerin mallarını satmak hususunda gerekli kolaylıkları göstermedikleri için bu halkın bir kısmı Sırbistan'ı terk etmemişti. Belgrad'da bile bir Türk mahallesi vardı. Bu mahalle üzerinde birçok hususlarda yönetim selahiyeti Belgrad Paşası'na ait bulunuyordu. Bu durum Sırplarla Türkler arasında devamlı bir ihtilaf kaynağıydı. Bütün hudut boyları halkı gibi Sırbistan Türkleri de cesur ve gözü pek insanlardı. Ali Osman'a feda eyler bu alem varını, Serhat ehli fazla eyler malını hem canını beyti Türklerin ağzında bir dua gibiydi. Bunlar yarım asırlık bir zaman içinde Sırbistan'ın Türk hakimiyetinden tedrici bir şekilde verilen imtiyazlarla nasıl çıkmakta olduğunu görmekte ve acı duymaktaydılar. Birdenbire Sırpların efendisi olmak durumundan çıkarak bazı hallerde onlara eşit, bazı hallerde de onlara tabi duruma girmiş bulunuyorlardı. Bu duruma intibak etmeleri kolay değildi. Buna karşılık Sırplar kazandıkları imtiyazlarla yavaş yavaş bir millet oldukları şuuruna varmaya başlamışlardı. Eskiden olduğu gibi kendilerine muamele yapılmasını hazmedemiyorlardı. Türklerle münasebetlerinde kibir ve azamet takınıyorlardı. Türklerle Sırpların psikolojisinde yer alan bu değişiklik aralarında şiddetli çatışmalara ve kanlı boğuşmalara sebep olmaktaydı. 4. Karadağ İsyanları. Osmanlı İmparatorluğunda Karadağ'ın durumu hakkında bir hatırlatma. Karadağ, Balkan Yarımadası'nın batısında Kattaro Körfezi ile İşkodra Gölü ve Drina suyunun kaynakları arasında kalan bölgedir. Bu bölge Adriyatik denizine hakim ve geçit vermeyen dağlardan ibarettir. Ziraate elverişli toprağı çok azdır. Meraları ve ormanları boldur. Hayvancılığa müsaittir. Karadağ'ın eski ahalisini Arnavutlar teşkil eder. 7. yüzyılda İmparator Heraklius zamanında Sırplar da oraya yerleştirilmiştir. Sırplar Arnavutlardan daha çok oldukları için onları temsil etmişlerdir. Sırp İmparatorluğu Duça'nın ölümü ve oğlunun öldürülmesi üzerine parçalanmaya başlayınca Sırp beylerinden Bolça veya Boşo İşkodra Kalesi'ni zapt ederek hakimiyetini Karadağ içerilerine kadar yaymaya muvaffak oldu. Osmanlı Türkleri Rumeli'ye geçip fetihlere giriştikleri sıralarda Karadağ Venedik Cumhuriyeti'nin tabiyetindeydi. Murat Gazi'nin Kosova zaferinden sonra Sırpların bir kısmı savunmaya elverişli olduğu için Karadağ'a sığındılar. 1478 tarihinde Fatih Sultan Mehmet İşkodra Kalesi'ni Venediklilerin elinden aldı ve İşkodra eyaletini teşkil ederek Karadağ'ı bu eyalete kattı. Bütün Osmanlı toprakları gibi Karadağ da tımar, zeamet ve has bölgelerine ayrıldı. Osmanlı Devleti Karadağ'ı mevkiinin sarp ve gelirinin önemsiz oluşu sebebiyle maktu bir vergi karşılığında iç idaresinde serbest bıraktı. Karadağlılar küçük kabileler halinde yaşayan sert, haşin ve savaşçı insanlardı. Daima silahlı gezerlerdi. Kan gütme davası başlıca itiyatları arasındadır. Karadağ Osmanlı hakimiyetine geçtikten bir müddet sonra Karadağ Beyi Knez feragat ederek idareyi Vladika tabir olunan piskoposa bıraktı 1499. Bu suretle memlekette teokratik bir idare tarzı kuruldu. Karadağlılar koyu Ortodoks idiler. Karadağ Vidikalığı dini bakımdan Arnavutluk'ta olan Üpek Patrikliğinin mülhakatındandı. Bu patrikliğe verilen nasp fermanlarının her birinde ruhani dairesine giren yerler sayılırken Karadağ'da açık olarak gösterilirdi. 18. yüzyılın sonlarına doğru İpek Patrikliği kaldırılmış ve Karadağ Viladikalığı İstanbul Patrikliğine bağlanmıştı. Sözün kısası, siyasi bakımdan olduğu gibi dini bakımdan da Karadağ Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesine girmişti. Karadağlıların Ruslarla münasebeti. Ruslar, Balkanlardaki Ortodoksları Osmanlı Devleti'ne karşı tahrik etmeye kalkışınca ilkin bir dereceye kadar muhtariyet idaresine sahip olan Karadağlıları gözlerine kestirdiler. 1790 tarihinde Büyük Petro, Vladika ile Türklere karşı bir ittifak yaptı. Bundan böyle Karadağ'da Rus nüfusu kuvvetlenmeye başladı. Vladikaların Rus çarlarından para yardımı görmeleri, Rusya'ya kuvvetli bir şekilde bağlanmalarına sebep oldu. Rusya'nın tesiri 18. yüzyılın sonlarına doğru Karadağ üzerinde o kadar arttı ki, Karadağlılar Vladikalarını iyi Ortodoks olmamakla ve memlekette lüzumlu kadar manastır inşa etmemekle suçladılar ve çara şikayet ettiler. Vladika bu suçlamalar karşısında Rusya'nın Ragusa konsolosu önünde kendisini müdafaa etti ve çarın bu kazai müdahalesine itiraz etmeyi aklından bile geçirmedi. 19. yüzyılın ilk yarısında yapılan Osmanlı-Rus harpleri ve aynı devirde çıkan Sırp isyanları, Karadağlıları Osmanlı İmparatorluğu'na karşı harekete geçmeye ve türlü yönden güçlükler çıkarmaya sevk etti. Ruslar ve Sırplar Babali ile savaşlarında başarı kazandıkça Karadağ egemen bir prenslik imiş gibi hareket etti. 1852'de Vladika'nın veliahtı yeğeni Danilo Vladika unvanını bıraktı, evlendi ve Karadağ'ın başlıca büyükleriyle Rusya'nın ve Avusturya'nın muvaffakatini aldıktan sonra Karadağ prensleri ailesini kurdu. Teokratik devlet şekli bu suretle ortadan kalkmış oldu. Karadağ ile Osmanlı Devleti arasında ihtilaf. Babali kendisine tabi saydığı Karadağ'ın teokratik hükümet şeklini terk ederek Danilo'nun idaresinde yeni bir idare kurmasını tanımak istemedi. Çünkü bu rejim değişmesinden önce Karadağ'da yeni idareye taraftar bir milli partinin kurulmuş olduğunu ve bu partinin tam istiklal istediğini ve Osmanlı toprakları aleyhinde fetihler yapmak tasavvurunda olduğunu biliyordu. Bu hususta Karadağ tarafından yaratılacak bir örnek bütün Balkan devletlerinin heyecan ve ihtiraslarını uyandırabilirdi. 1852 yılının sonbaharında Karadağlılar topraklarına komşu olan Karyelere de saldırmaya başladılar. Bosna valisi Ömer Paşa bazı Karadağ nahiyelerini kendi tarafına çekmeye muvaffak oldu. Fakat Prens Danilo bu nahiyelere karşı olduğu gibi İşkodra'nın yakınında bulunan Zobliak Kalesi'ne de taarruz ederek bu kaleyi zapt etti. Babali bunun üzerine Karadağ'a karşı harp hareketlerine girişti ve Prens Danilo'ya denizden gelebilecek yardıma mani olmak için Karadağ kıyılarını abluka altına aldı. Arnavutluk ve Bosna'daki Türk kuvvetleri de Ömer Paşa komutasında 3 istikametten yürüyüşe geçtiler. 1852. Karadağ bir taraftan savunma harbi yapmaya, Diğer taraftan da Viyana ve St. Petersburg'a temsilciler göndererek Avusturya ile Rusya'nın taassutunu istemeye başladı. Babıali, Karadağ'ın Osmanlı hakimiyetinde bulunmadığı ve müstakil olduğu yolundaki iddialarını çürüten delilleri taşıyan bir notayla ilgili devletlerin dikkat nazarlarını çekti. 3 ay süren kanlı muharebelerden sonra Rusya ve Avusturya harp hareketlerinin durdurulması için müdahale ettiler. Avusturya, Babıali'yi bu hususa ikna etmek için General Kont Leiningen'i İstanbul'a gönderdi. Osmanlı hükümeti kısa süren harp esnasında Karadağlılardan daha çok insan ve para kaybetmişti. Üstelik de tavassutun yapıldığı sıralarda Rusya kutsal yerler problemini yaratacak olaylar çıkarmakla meşgul bulunuyordu. Rusya ile bir ihtilaf vukuunda Avusturya'nın müzaheretini sağlamak için Babıali Karadağ'la anlaşmaya razı oldu. Anlaşma 3 Mart 1853'te harpten önceki duruma dönülmek üzere yapıldı. Bu sıralarda Kırım Muharebesi başlamak üzereydi. Kırım Muharebesi'nden sonra Osmanlı Karadağ münasebetleri 1856-1858. Prens Danilo Türklerle anlaşma yaptıktan sonra kalabalık bir maiyetle İmparator François Joseph'e teşekkür etmek için Viyana'ya gitti. 1854'te Babıali'nin Rusya ile savaşa girmesi Karadağ'ı müşkül duruma bıraktı. Prensin amcası ve knezlerin bir kısmı Rusya ile birlikte Osmanlı İmparatorluğuna karşı savaş istiyorlardı. Prens Avusturya'nın nasihatlerini dinleyerek Karadağ'ı tarafsız tutmaya muvaffak oldu. Türkler bu tarafsızlıktan emin olmadıkları için Karadağ hududu yakınında siperler kazdılar ve savunma tedbirleri aldılar. Buna rağmen Karadağ çeteleri Türk toprakları üzerinde yağma ve talan hareketlerinde bulundular. Babıali bu hareketleri protesto etti. Prens tebaasına söz dinletmeye muvaffak olamadığı yolunda cevap verdi. Bunun üzerine prense karşı bir isyan çıktı. İsyan şiddetle bastırıldı. 1855'te Rusya'nın Balkanlardaki nüfuzuna mirasçı çıkan Fransa, Karadağ'ın başkenti olan Çetine'de bir viskonsolosluk açtı. Bu tarihten itibaren Paris kabinesi Karadağ prensinin hamisi ve dostu durumunu almaya başladı. Paris Kongresi'nde 1856, Sırbistan'ın Osmanlı İmparatorluğundaki durumu görüşülürken Avusturya delegesi Buol'un ortaya attığı bir meseleyle Karadağ'da temas edildi. Buol, Rusya'nın muhtelif hallerde Karadağ üzerinde bir himaye durumu takınmış gibi göründüğünü ifade ederek Rus delegelerinin bu hususta yapacakları bir beyanatla bu gibi şüphelerin ortadan kaldırılacağını hatırlattı. Rus temsilci heyeti Rus hükümetinin Karadağ için beslediği sempatiyle Rusların Karadağlılar için taşıdıkları hayırhah hislerden doğan münasebetlerden başka iki memleket arasında münasebetler mevcut olmadığını bildirdi. Ertesi gün Türk baş delegesi Ali Paşa Karadağ'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun bir cüzü olduğunu ve Babıali'nin bu hali değiştirmekten tasavvurunda bulunmadığını bildirdi. Karadağ Prensi Ali Paşa'nın bu beyanatını Paris Antlaşması devletleri nezdinde protesto etti. Prens protestosunda Babıali'nin Karadağ'ı eyaletlerinden biri gibi saymasının mesnetsiz olduğunu ileri sürdükten başka, Arnavutluğun yarısı ve Hersek'in tamamı üzerinde Karadağ'ın hakları bulunduğunu iddia etti. Bundan bir müddet sonra da yine devletlere yolladığı bir notayla 1. Karadağ istiklalinin diplomatik usuller dairesinde tanınmasını, 2. hudutların Hersek ve Arnavutluk taraflarında genişletilmesini, 3. Karadağ'la Türkiye arasında hududun Karadağ'la Avusturya arasındaki hudut gibi tespit edilmesini, 4. Antivari şehrinin Karadağ'a bırakılmasını istedi. Prens Danilo'nun bu protestosu ve istekleriyle Osmanlı Karadağ münasebetleri tekrar ihtilaflı bir hal almış oldu. Prens Fransa'nın müzaheretini kazanmak için Paris'e gitti. 3. Napolyon bu sıralarda Avrupa'daki siyasi ihtilafların hakemi rolünü oynamaktaydı. Danilo'yu müstakil bir prens gibi kabul ettikten başka istikbal için müzaheret de vaat etti. Babıali, prensi hami aramaktan vazgeçirmek için Babıali'nin hakimiyetini tanımak şartıyla Hersek topraklarından bir kısmını vergisi almak üzere kendisine bırakmayı ve kendisini müşir rütbesine çıkarmayı teklif etti. Danilo, Fransa'nın ve Rusya'nın yardımlarına güvendiğinden ve teklifleri kabulü halinde tebaasının isyanından korktuğu için reddetti. Artık harbi önlemek imkanı kalmamıştı. 4 Mart 1858'de iki taraf kuvvetleri harekete geçtiler. Osmanlı Karadağ Harpleri. Karadağ, Viyana, St. Petersburg ve Paris'e heyetler göndererek yardım ve himaye dileğinde bulundu. Rusya ve Avusturya bu sefer Karadağ'la ilgilenmediler. 3. Napolyon resmi gazetede bir yazı yayınlayarak Türklerin Karadağ üzerinde hakimiyetlerinin fetih hakkı esasına dayandığını, bunun dışında bu hakimiyeti ifade eden herhangi bir alametin bulunmadığını, zayıfların haktan bahsederken kulak tıkamanın insaflı bir hareket olamayacağını öne sürerek Fransa'nın imkan nispetinde Karadağ'la alakalanacağını belirtti. Bu sıralarda Osmanlı ve Karadağ kuvvetleri Krakova bölgesinde kesin bir harbe tutuşmuşlardı. Osmanlı kuvvetleri bu muharebede ağır kayıplar verdiler. Karadağlılar ellerine düşen erlerin üzerinde görülmemiş vahşetler yaptılar. Ali Paşa Karadağ Harbi hakkında Osmanlı görüşünü belirtmek için beş devletin İstanbul'da bulunan elçilerine gönderdiği bir notada bu vahşetlere temas ederek şöyle demektedir: Grakova Vakai Mükedderesinden sonra ötede beride dağlıların eline düşen neferat-ı askeriyemiz hakkında icra olunmuş gaddarlıkların şu biçarelerin üzerlerinde bir eseri daimisi kalmıştır ve giriftar oldukları işkencelerden Çanak Kalesi'nde hastanelerde bulunup biçarelerin azaları o derece sureti menfurede kat'ı cüda kılınmıştır ki bunları der saadete celbetmeye veyahut memleketlerine göndermeye cesaret edemiyoruz. Bir de milleti İslamiye aleyhinde yazılan kaffe-i müşteriyatı kemali memnuniyetle kabul eden ve Türkler tarafından katli nefs vukuuna dair külli yevm havadis ihtira eyleyen gazetelerin mürettipleri kimlerse bir takım harekat-ı vahşiyane aleyhine bir kelime-i takbih bulunmadıkları bir esefi azimle müşahede olunmaktadır. Bir Türk ordusu da Karadağlıların Podgorica'daki kuvvetlerini bozguna uğrattı. Bu esnada isyan Bosna'ya da bulaşmak üzereydi. Babali isyanları bastırmak için şiddetli tedbirler aldı. Fakat aynı zamanda vilayetlerindeki idarenin noksan taraflarının sebep olduğu haksızlıkları tasdik ve itiraf ettiği için asilerin şikayetlerini dinlemek ve incelemek üzere iki memur gönderdi. Babali'nin azimli hareketi karşısında Paris Antlaşması devletleri müdahale etmeye kalkıştılar. Osmanlı devlet adamları buna karşı dediler ki, yabancılar iç işlerimize karışırlarsa asayişi idame etmek hususunda teşebbüslerimizde şüphesiz ki muvaffak olamayız. İsyan eden ahali bizim adeta suçlular gibi Avrupa Mahkemesi huzuruna celbedildiğimizi görünce her zamankinden ziyade söz anlamayacaklardır. Bu itirazı yapmakla beraber Babali, Fransa, İngiltere ve Rusya'nın tavassutunu kabul etmeye mecbur oldu. Bu üç devlet, Krakova kazasının Osmanlı askeri tarafından işgal edilmesini önlediler. İstanbul'da Ali Paşa'nın başkanlığında toplanan konferans, Aralık 1858, Karadağ'la Hersek arasında kesin bir hudut tespitini, Zupa, Grakovo ve Rudina'nın Karadağ'a bırakılmasını kararlaştırarak diğer hususlarda harpten önceki duruma dönülmesini kabul etti. 5. Osmanlı-Yunan münasebetleri ve Avrupa devletlerinin bu münasebetlere müdahalesi. 1830'da Yunanistan. Edirne ve Londra antlaşmalarının sonunda Osmanlı topraklarından Mora'da egemen bir Yunan devletinin kurulması, Avrupa umumi efkarında Haçlı seferleri sırasında Kudüs'ün Hristiyanlar tarafından alınması üzerine görülmüş olan büyük sevince benzer bir heyecan yarattı. Fakat bu heyecan orta çağlardaki gibi bir tek kaynaktan gelmiyordu. Egemen Yunanistan'ın kuruluşunda mutaassıplar Hristiyanlığın İslamlığa galebesini, liberaller milliyet ve hürriyet fikirlerinin mutlakiyet düşüncesine üstünlüğünü, aydınlar antik Yunan düşüncesinin yakın sandıkları Rönesans'ını alkışladılar. Sözün kısası, Avrupa umumi efkarı küçük Yunanistan'dan büyük mucizeler umdu. Halbuki Yunanistan'ın durumu mucize yaratmaya hiç de elverişli değildi. 1830'da Yunanistan küçücük bir devletti. toprağı Mora Yarımadası'na inhisar etmekteydi ve nüfusu 750 bin kadardı. Yunanlıların çokluk teşkil ettiği Teselya ve Girit gibi topraklar Osmanlı idaresinde kalmıştı. Yunanlılara bırakılan memleket 10 yıl süren kanlı bir muharebede harap olmuş ve ahalisiz kalmıştı. Her taraf çeteler, yarı haydut palikaryalarla dolmuştu. Bundan başka 1824-25 yıllarında yüksek faizle alınmış olan borçlar da vardı. Türklerin Mora'yı terk etmelerinden sonra Yunanistan'da köylülerden, gemicilerden, tacirlerden ve harpçilerden kurulan bir millet kalmıştı. Yunanlılarda demokrasi adetleri mevcut olmakla beraber Yunanlılar halk arasında şöhret kazanan kimselere itaate alışmışlardı. Dağlık, yolsuz, büyük şehirlerden mahrum olan bu memlekette siyasi hayat belediye hayatından ibaretti. Bu durumda bulunan küçük Yunanistan'da yapılacak çok iş vardı. Nüfusu artırmak, topraklarından mümkün mertebe faydalanmaya gayret etmek, asayişi sağlamak için haydutları tenkil etmek, maliyesini düzene koymaya çalışmak yapılacak başlıca işlerdi. Fakat bu işleri başarmak için de her şeyden önce kuvvetli bir hükümet idaresi gerekliydi. Kapodistria'nın idaresi. Yunanistan'ın başında 1828'den beri Kapodistria bulunuyordu. Bu zat Korfulu idi. Yunan davasının ateşli taraftarlarındandı. Devlet adamı değerlerine de sahip bulunuyordu. 1815'te Viyana Kongresi'nde Rus çarını Yunanlılarla ilgilendirmek istemişti. Birkaç yıl sonra Yunan isyanları başladığı vakit Rusya'nın Dışişleri Bakanı bulunuyordu. Verona Kongresi'nde Yunan tezini hararetle savunması sebebiyle çarın itimadını kaybetmiş ve yerinden olmuştu. 1828'de Fransız ve İngiliz elçilerinin muvaffakatiyle Yunanistan'a geldi ve Trezene'de toplanan meclis tarafından Yunanistan'ın Cumhurbaşkanlığına seçildi. Meclis, teşrii kuvveti kendisiyle paylaşmak üzere hiçbir organ göstermemişti. Bu sebeple diktatörlük yetkilerine sahip bulunuyordu. Kapodistria, Yunanistan'ı istibdatla idare etti. İlk iş olarak asayişi sağlamak istedi. Korsanlığa ve haydutluğa karşı şiddetle hareket etti. Korsanları himaye etmek isteyecek olan nahiyeleri tazminat vermeye mecbur edeceğini bildirdi. Bu suretle kısmen olsun anarşiyi önlemeye muvaffak oldu. Fakat bu işle uğraştığı sıralarda Yunanlılarla da arası açıldı. O zaten Yunanlıların karakterini beğenmiyordu. Hepsini yalancı ve haydut tabiatlı buluyordu. Bu hareketleri ve düşünceleri kendisine karşı kin uyandırdı. Hidra halkı isyan etti ve Yunan gemilerini tutup yaktı. Bazı büyük aileler de ayaklandılar. Bu suretle Yunanistan bir defa daha ikiye bölündü. Asiler, Yunanistan'ın hürriyete kavuşturacak bir millet meclisinin kurulmasını ve Kapodistria'nın temsil etmekte olduğu Rus nüfusuna son verilmesini istiyorlardı. Kapodistria bu durum karşısında Yunan devletinin kuruluşu için çalışmış olan Fransa, İngiltere ve Rusya'dan yardım istedi. Bu üç devlet Yunanistan'ın kuruluşu için hiç de hasbi çalışmamışlardı. Fransa ile İngiltere Akdeniz memleketiydiler. Rusya da Akdeniz memleketi olmak hülyasındaydı. Bu sebeple üç devletten her biri Akdeniz'de kurulan Yunanistan'ın kendi çıkarına olarak teşkilatlanmasını ve gelişmesini istemekteydi. Fransa'nın anavatan toprakları Akdeniz'de uzanmaktaydı. Fransızlar Napolyon Bonaparte devrinden beri Akdeniz'de bir sömürge imparatorluğu kurmak siyasetini takip etmeye başlamışlar. Hatta bir aralık 7 Yunan adalarına bile sahip olmuşlardı. Bu sebeple küçük Yunanistan üzerinde nüfus sahibi olmayı, milli coğrafyalarının ve tarihlerinin kendilerine verdiği tabii bir hak sayıyorlardı. İngilizlerse 1713'te Cebeli Tarık'a, 1802'de Malta adasına yerleşmişlerdi. Akdeniz'i kontrolleri altında bulundurmayı, Asya'daki sömürge imparatorluklarına götüren yolların selameti bakımından lüzumlu görüyorlardı. Yunanistan'da Fransa'nın veya Rusya'nın nüfus sahibi olması işlerine gelemezdi. Rusya'ya gelince dini, tarihi ve siyasi sebeplerle Yunanistan'a bağlı bulunuyordu. Ortodoks Rusya, Ortodoks Yunanlıları kendi himayesi altına almak için yıllardan beri çalışmıştı. Yunan istiklali bile Rusların Babali'ye karşı yapmış olduğu 1828-29 harbinin sonunda Edirne Antlaşması'yla gerçekleşmişti. Bu sebepledir ki Ruslar Yunanistan üzerinde vasilik rolünü kendilerine yakıştırmaktaydılar. Fransa, İngiltere ve Rusya Yunanistan üzerindeki bu farklı görüşlere rağmen Edirne Antlaşması'nı takip etmiş olan Londra Konferansı'nda Yunanistan'ın bir kral tarafından idare edilmesi hususunda anlaşmışlar ve kral olarak da Coburglu Leopold'u seçmişlerdi. Fakat üç devlet ne bu anlaşmalarında ne de kral seçiminde samimi değildiler. Rusya, Yunanistan'da Kapodistria'nın veyahut başka bir Yunanlı'nın hükümdar olmasını yabancı bir hanedana tercih etmekteydi. Çünkü bu takdirde Yunanistan'ın nüfuzu altında bulundurmak kolay, fakat yabancı hanedanın İngiltere ve Fransa nüfuzu altında bulunmasına engel olmak güçtü. Bu sebepledir ki Kapodistria üzerine tesir yaparak yukarıda adı geçen kralın Yunan tahtından feragat ettirilmesi için çalışmış ve muvaffak olmuştu. İngiltere ile Fransa'nın Kapodistria'nın idaresinden memnun olmamaları bu kısa açıklamadan anlaşılır. Bu sebepledir ki Kapodistria yukarıda vuku yazılan isyan üzerine üç devletten yardım isteyince İngiltere ve Fransa yardımda bulunmadılar. Fakat Rusya deniz kuvvetleriyle asilere karşı hükümet tarafını tuttu. Bu suretle gelişmek istidadını gösteren iç harp kısa sürdü. 9 Ekim 1831'de Kapodistria bir kilisede öldürüldü. Bu hükümet darbesini bir anarşi devri takip etti. İngiltere, Fransa ve Rusya bir defa daha Yunanistan'ın mukadderatını ele aldılar. Avrupa'da Yunan dostu bilinen Bavyera kralının oğlu Otto'yu Yunan kralı seçtiler. Kral Otto idaresinde Yunanistan. Şubat 1833'te Bavyeralı Otto yukarıda adı geçen devletlerin kefilliğiyle Yunan kralı seçildiği vakit 17 yaşındaydı. Henüz reşit bulunmuyordu. Bu sebeple Yunanistan'a bir hükümet naibiyle beraber geldi. Kral Otto merkeziyetçi ve bürokratik bir idare sistemi kurdu. Bakanlar kurulu Bavyeralılardan teşkil edildi. Önemli memurluklara Bavyeralılar getirtildi. Hatta Bavyeralılardan bir gönüllü ordu bile kuruldu. Böylece Yunanistan Bavyeralılar tarafından işgal edilmiş bir duruma girdi. Kral, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın kefilliğiyle 60 milyonluk bir istigraz yaparak Yunanistan'ı teşkilatlandırmaya girişti. Başkenti Nopli'den Atina'ya nakletti. Yunan kilisesini müstakil hale getirdi. Bir jandarma kuvveti teşkil etti. Yunanistan'ı Fransız tarzında sancaklara, kazalara, nahiyelere böldü. Devlet şurası kurdu. Atina Üniversitesi'ni açtı 1837 ve nihayet 1841'de bir milli banka kurdu. Bu esaslı sayılabilecek işlerin başarılmasına rağmen Bavyera Hanedanı daha Yunanistan'a ilk geldiği günden beri tenkit ve tarizlere uğradı ve kendisine karşı ciddi bir muhalefet teşekkül etti. Kralın bir anayasa yapmak suretiyle Yunanistan'a gelmiş olmasına rağmen bu şartı yerine getirememiş olması, Katolik mezhebinde bulunması, hükümet işlerinde Yunanlılara az yer vermesi, Yunan asker ve subaylarının Bavyera kıyafetiyle vazife görmeye mecbur edilmesi, alınan borç paranın ödenmesi için bazı ticaret maddelerinin inhisar altına alınması başlıca muhalefet sebepleriydi. Muhalifler krala karşı birleşmiş olmakla beraber aralarında derin anlaşmazlıklar vardı. Bu sebeple Yunanistan'ın türlü taraflarında partiler kurulmuştu. Yunanistan'ın bu durumu Fransa, İngiltere ve Rusya'nın işine geliyordu. Üç devletten her biri partilerden birinin arkasındaydı. Fransızlar Orta Yunanistan'da çokluk teşkil eden Celetti Partisi'ni, Ruslar Mora'da halk ve rahipler arasında taraftarları bulunan ve Kapodistria'nın eski taraftarlarını içine alan Napisteleri, İngiltere ise adalar ahalisinden mürekkep olan Mavrocordato partisini tutuyorlardı. Rusların tuttuğu parti kralı memleketten gitmeye mecbur ederek yerine bir Ortodoks getirmek, diğer iki fırka da krala bir anayasa kabul ettirmek istiyorlardı. Krala karşı muhalefetin artması, üç büyük devletin siyasi partileri alet etmesi Yunanistan'da klasik anarşi şeklini bir daha meydana getirdi. Eşkıyalık olayları tekrar baş gösterdi. Emniyetsizlik arttı. İngiltere ve Rusya Yunanistan'a evvelce vermiş oldukları borç paranın faizini istemekle Otto'nun durumunu büsbütün güçleştirdiler. Otto, tasarruf sağlamak için Bavyeralı askeri terhis etmek zorunda kaldı. Bu suretle başlıca bir destekten de mahrum kaldı. Yunan askerleri krala karşı bir ayaklanma yaptılar. Saraya hücum ettiler. Eylül 1843. Otto yerini muhafaza edebilmek için Yunan milletine bir anayasa vermeye mecbur kaldı. Mart 1844. Bu anayasaya göre halka seçim hakkı verildi. Halk tarafından bir mebuslar meclisi, kral tarafından da bir ayan meclisi seçildi. Bakanlar kurulunun parlamento önünde sorumlu olması prensibi kabul edildi. Kral anayasaya göre Yunanistan'ı idare etmeye çalıştı. Fakat bu sefer de meşrutiyet idaresinin bünyesinden doğan güçlüklerle karşılaştı. Yunanistan küçük ve fakir bir krallık olduğu için devlet memurlukları ve bilhassa mebusluk refahlı bir geçim sağlamakta ve bu sebeple itibardaydı. Osmanlı idaresinde Yunanlılar zadegandan ve nüfuslu bir papaz sınıfından kurtulmuş oldukları için demokratik bir bünye kazanmışlardı. Dolayısıyla siyasi hayat çok ihtiraslı ve şiddetli bir şekilde tecelli etmeye başladı. Mebuslar Meclisi'nde ve ayanda görüşmeler ve tartışmalar son derece fırtınalı geçmekteydi. Yukarıda adı geçen üç devlet de bu durumdan menfaatlerini sağlamak için faydalanmaya devam ettiler. Üç devletten her biri iktidar mevkiinde kendi nüfuzunu tanıyan bir bakanlar kurulunun bulunmasını istiyordu. Bu sebeple İngiltere, Fransa ve Rusya arasında rekabet eskisine göre daha şiddetli oldu. Rekabetin büyük zararı da yine Yunanlılara dokundu. Çünkü üç devleti aynı zamanda memnun etmek imkanı olmayınca Yunanistan daima iktidara taraftar olmayan iki devletle uğraşmak veya uğraşamamak mevkiinde kaldı. Kırım Muharebesi'nin başlarında Yunanistan bu durumda bulunuyordu. Yunanistan'ın istiklal kazanmasından Kırım Muharebesi'nin başlarına kadar Osmanlı-Yunan münasebetleri. Osmanlı Devleti 10 yıl süren isyan, savaş ve yabancı müdahaleleri ihtiva eden bir buhrandan sonra Edirne Anlaşması ve Londra Konferansı kararları gereğince müstakil Yunanistan Devleti'nin kuruluşunu kabul etmişti. Babali bundan sonra kuruluşunu önleyememiş olduğu bu devletin kendisi için olduğu kadar Yakın Doğu barışı için de zararsız hale getirilmesi hususunda Yunanistan'ın hamisi bulunan Fransa, İngiltere ve Rusya'nın İstanbul'daki elçileri nezdinde teşebbüslerde bulunarak şu hususlarda teminat verilmesini istedi. 1. Yunan Devleti'nin kara ve deniz kuvvetleri memleketin asayişini sağlayacak miktara göre tespit ve tahdit edilmeli. 2. Yunan hükümeti ve Yunanlılar Babali'nin harp halinde bulunacağı bir devlete hiçbir veçile yardımda bulunmayarak kesin bir tarafsızlık göstermeli. Bu tarafsızlığı Babali de Yunanistan hakkında gösterecektir. Yunan hükümeti kendisine sığınan ve Babali tarafından istenecek olan Osmanlı tebaalı kimseleri iade etmeyi kabul etmelidir. 1832. Bu isteklerin teminat altına alınması gerçekten Yunanistan, Babali ve Yakın Doğu barışı için faydalı olabilirdi. Fakat bunu ne Yunanistan ne de Yunanistan'da nüfuz sağlayarak Yakın Doğu'da üstünlük elde etmek isteyen Yunanistan'ın hamisi devletler kabul ettiler. Kabul etmedikleri için de Yunanistan'la Babali arasında türlü cinsten ihtilafların baş göstermesi tabii ve zaruriydi. Bu ihtilaflar ilk yıllarda hudutların tespiti yüzünden çıkan hudut olaylarına ve ortada henüz Babali ile Yunanistan arasında imzalanmış bir ticaret antlaşması mevcut olmadığı için Osmanlı denizlerinde seyri sefer ve gümrük meselelerine inhisar etti. Fakat Yunanistan'da meşrutiyet idaresinin kurulmasıyla ihtilaf siyasi bir şekil aldı. Yunanlılar büyük ülkü Megaloidağ peşine tekrar düştüler. Epiros, Teselya, Girit ve Sisam'ı ve hatta İstanbul'u bile Yunanistan'a katarak eski Bizans İmparatorluğunu diriltmek veyahut Büyük Yunanistan'ı kurmaktan bahsetmeye başladılar. Basın, üniversite, parlamento, kral, sözün kısası bütün Yunanistan, La Fontaine'in öküze benzemek isteyen kurbağa hikayesini temsile başladı. Yunanistan'ın istiklali için evvelce büyük gayretler sarf etmiş olan Eterya Cemiyeti, bu sefer Büyük Yunanistan hülyasını gerçekleştirmek için işe koyuldu. Her taraftan para, silah ve cephane yardımı teminine çalıştı. Girit, Tırhala, Selanik taraflarına çeteler gönderdi ve halkı Babali'ye karşı isyana teşvik etmeye başladı. Yunan basını Eterya'yı o kadar kuvvetle destekledi ki Mustafa Reşit Paşa bir laihasında şu satırları yazmaya mecbur kaldı. Bu defaysa vaki olan tahkikat-ı sahihaya nazaran İş bu komitenin maye-i fesatı kesb-i vüsat ve kuvvet ederek Bu baharda eyaleti mücavire-i Osmaniye üzerine tasaddi ve tecavüz olunmak esbabını çalışmakta olduğu ve fiilen ecra-i sui mekasıta kalkışacağı reside mertebe-i vuzuh olup bu keyfiyetin ispatı dahi Yunan gazetelerinin bir vakitten beri kullandıkları lisana havale-i sem-i dikkatle hasıl olacağı bedihidir. Zikrolunan gazeteler öteden beri devleti âliye hilafında olarak ağızlarına geleni yazmakta ve eğer ki serbest memleket gazeteleri düveli saireye karşı söz söyledikleri görülürse de bir nevi tarizi ahval demek olup halbuki Yunan jurnalleri her gün devleti âliye aleyhine muharebe için adeta ilanname ve tebaai devleti âliyeyi tahrik için açıktan açığa davetname hükmünde olduğu ve mileli menuse indinde lisan-ı edebe yakışmaz bir takım tabirat-ı müstehcene kullandıkları herkesin bildiği şey olmakla artık buralar daire-i sabru tehammülden hariçtir. Yunanlılar Rus çarının İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmak hususundaki fikirlerini iskandil etmeye başlaması üzerine 1844 Türklere karşı düşmanlıklarını bir kat daha artırdılar. Yunan başvekili Kolettis, Osmanlı İmparatorluğu'nun tebaası olan Rumları Yunan Mebuslar Meclisi'ne temsilci göndermeye bile davet etti. Bundan başka çete reisliğinden Yunan ordusu başkomutanlığına getirilmiş olan Karalassoy'u İstanbul'a elçi olarak göndermeye kalkıştı. Bütün bunlar yetişmiyormuş gibi Atina'daki Türk elçisi Muzurus Paşa polislerin gözü önünde Türk elçiliğine yapılan bir nümayişte tahkir edildi. 1852. Babali Türk elçisini geri çağırdı ve Yunan hükümetinden tarziye istedi. Ayrıca hakaret olayına iştirak eden polisle bir profesörün azledilmelerini, diğer ilgili kimselerin de cezalandırılmalarını talep etti. Yunan hükümeti bu istekler karşısında açık bir cevap vermediği için Babali Atina'daki elçilik heyetini de çekti ve İstanbul'daki Yunan elçisine de pasaportlarını verdi. Bu suretle Yunanistan'la siyasi, diplomatik ve ticari münasebetleri kesti. İngiltere ve Fransa Yunanlıların bu hareketlerini tasvip eder görünmediler. Rusya, Yunan hükümeti nezdindeki nüfuzunu kullanarak Babali'ye tarziye verdirdi. Kırım Muharebesi ve Yunanistan. Yunanlıların Türklere karşı gösterdikleri devamlı kin ve Osmanlı İmparatorluğu aleyhinde genişlemek istekleri, Rusya'nın açıktan açığa olmamakla beraber el altından Yunan tezini müdafaa etmesi ve Yunanistan'ı kendi himayesi altına almak yolundaki çalışmaları, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğüne taraftar olan İngiltere'yi kuşkulandırdı. İngilizler himayeleri altında bulunan İyonyen adalarından ikisinin Yunanlılar tarafından işgal edilmesini, George Finlay isimli bir tarihçinin Atina'daki mülkünün tazminat verilmeksizin kralın sarayı sınırları içine alınması ve İngiliz tebaalı Don Bosifico'nun Pire'deki evinin yağma edilmesini vesile sayarak Ocak 1850'de Amiral Parker'ın komutasında bulunan bir filoyla Pire'yi abluka ettiler. Fransa ve Rusya itiraz ettiler. İngiltere isteklerinde ısrar etti. Bu suretle 1827'den beri üç devlet arasında Yunanistan hakkında sağlanmış olan görüş ve işbirliği parçalanmış oldu. Bu olaydan 3 yıl sonra Osmanlı-Rus harbinin patlaması Yunanlılara büyük ülkülerini genişletmek için münasip bir fırsat gibi göründü. Epiros ve Teselya'yı Yunanistan'a katmak için hazırlıklara başlandı. Yunanistan'ın böylece Kırım Muharebesini Balkanlara ve Doğu Akdeniz'e yaymaya teşebbüs etmesi, Osmanlı İmparatorluğu için olduğu kadar onunla ittifak yapmış olan İngiltere ve Fransa'nın da zararınaydı. Bu sebeple İngiltere ve Fransa Pire'yi işgal ettikleri gibi 1854-57 Osmanlı Devleti'ne karşı harbe hararetle taraftar bulunan Kral Otto'yu tarafsız kalmaya mecbur ettiler. Paris Kongresi ve Yunanistan. Paris Kongresi'nde Kırım Harbi ile yakından veya uzaktan ilgili meseleler görüşülürken Yunanistan'ın durumuna da temas edildi. Fransız baş temsilcisi Kont Walewski, İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin Pire'yi ne şekilde işgal ettiklerini açıkladıktan sonra durum müsait bir şekil alır almaz bu kuvvetlerin geri çekileceğini ve hami devletlerin Yunanistan'ın selametini sağlamak yolunda aralarında bir anlaşmaya varmak için çalışacaklarını ifade etti. İngiltere ve Rusya da bu fikre ortak çıktılar. Yunanlılar konferansta Yunan meselesinin milliyet prensibiyle ilgisi bakımından incelenerek Yunan hudutlarının genişletilmesi hususunda karara varılacağını ummuşlardı. Bu ümitleri suya düştüğü için memnun olmadılar. Modern Yunan tarihçilerden biri bu münasebetle Yunan siyasetini şu satırlarla tenkit etmiştir. Eğer Kırım Harbi sırasında Yunanlıların başında Cavour gibi bir diplomat bulunsaydı ve Yunanistan Piemonte hükümeti gibi Osmanlı hükümetinin müttefikleriyle anlaşsaydı ihtimal ki daha karlı çıkardı. Yunanlılar daha Yunanistan devletinin kuruluş anından beri Türkiye'ye karşı Rusya tarafından girişilen amansız propagandalar karşısında diğer devletlerin kuvvetlerini hesaplamadan kapıldıkları için hata işlemişlerdi. 3. Napolyon, milliyet fikirlerinin şampiyonu, İngiltere'de liberalizm sisteminin müdafiği olmasına rağmen Yunanistan'ın Rus nüfuzuna kaptırmamak için Yunanistan hakkındaki siyasetlerini taraftarı bulundukları prensiplere göre ayarlayamıyorlardı. Yunanistan'la Osmanlı Devleti arasında tercih yapmak şıkkı karşısında kaldıkları vakit, Rusya'ya karşı hareket serbestliğini muhafaza eden Osmanlı Devleti'ni tutmaları bu sebepten ileri gelmekteydi. Bununla beraber Yunanlılar, Paris Kongresi'nde elde edemediklerini kongreden sonra da gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiler. 6. Osmanlı-Mısır münasebetleri 1841-1860. 1800 fermanına göre Mısır'ın Osmanlı İmparatorluğundaki durumu. Fetihten 1841 fermanına kadar Mısır, Osmanlı İmparatorluğunda bir eyalet olarak idare edildi. Eyaleti idare etmek üzere görevlendirilmiş paşalar asayişi sağlamayı, kölemenleri itaat altında tutmayı ve her yıl Mısır vergisini Babali'ye yollamayı vazife bildiler. Bunun dışında eyaletin teşkilatlanmasında ve kalkınmasında büyük işlere girişmeyi düşünmediler. Mısır'a geçici bir müddet için gönderilmiş olmalarından ve bu memlekete yabancı bulunmalarından dolayı bu gibi işlere girişmeleri mümkün değildi. Mehmet Ali Paşa Mısır'da kölemenleri ortadan kaldırarak ve Babali'nin arzusuna karşı koyarak uzun müddet valilik yapmak suretiyle büyük işler başarmaya muvaffak olduysa da Mısır onun zamanında da 1841 fermanına kadar Osmanlı Devleti'ne bağlılığı bakımından eski hukuki statüsünü muhafaza etti. 1841 fermanı bu statüyü değiştirdi. Bu ferman Mısır eyaletini umumi hukuk yönünden yarı müstakil bir devlet haline getirdi. Mısır'ın fiili idaresi Mehmet Ali Paşa'nın ailesine geçti. Mısır'dan başka bu eyaletin tabiyetinde olan Sudan topraklarından Darfur ve Kerfedan'la Kızıldeniz'in gümrükleri idaresi de özel bir iradeyle Mehmet Ali Paşa'ya verildi. Keza her yıl Mısır'dan Mekke'ye mukaddes Kabe örtüsünü götürmek için yollanacak kervanın geçmek zorunda bulunduğu Sina Yarımadası'nın asayişini sağlamak vazifesi de kendisine verildi. Fermanda yazılı şartlar Mısır'ın bir dereceye kadar anayasasını teşkil etti. Padişah 1841 fermanını kendi iradesiyle Mehmet Ali Paşa'ya vermişti. Fakat bu tarihten önce mevcut olan Mısır buhranını yatıştırmak yolunda Babali'ye yardım etmiş olan Avusturya, Rusya, Prusya ve İngiltere bu fermanı garanti etmişlerdi. Daha sonra Fransa da bu devletlere katılmıştı. Bu garanti sebebiyle ferman padişahla paşası arasında münasebetleri düzenleyen bir vesika olmaktan çıkarak devletler arası bir değer kazanmış bulunuyordu. Padişahın yalnız kendi isteğiyle fermanın esaslı hükümlerini değiştirmesine artık imkan kalmamıştı. Bu hükümler şunlardır. Mısır, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir eyaletidir. Mısır paşası, Osmanlı padişahının tebaasıdır. Bu hüküm, Mısır'ın Osmanlı İmparatorluğu'na bağımlılığını belirtmektedir. Bir eyalet olarak Mısır, Osmanlı Devleti'nin mukadderatına ortaktır. Bu sebeple kapitülasyonlar Mısır'da da cari olacaktır. Bu eyalet, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak tamlığı hakkında Avrupa devletleri tarafından verilecek garantinin şumulü içinde bulunacaktır. Mısır'ın kara ve deniz kuvvetleri Osmanlı İmparatorluğu'nun hizmetinde olacaktır. Bu hükümle Mısır, ordu ve donanmaya sahip olmak hakkını elde etmiş oluyordu. Fakat 1841'den önce görüldüğü gibi bu kuvvetler Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kullanılmayacaktır. Osmanlı Devleti gerekli gördüğü hallerde imparatorluğun hizmetinde olduğu ifade edilmiş olan bu kuvvetlerden faydalanacaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kanunları ve Osmanlı Devleti'nin imzalamış olduğu antlaşmalar Mısır için de muteber olacaktır. Bu hüküm Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne karşı ve yabancı devletlerle olan münasebetlerinde müstakil bir devlet gibi hareket etme imkanını kaldırmaktadır. Mısır hükümeti veraset yoluyla Mehmet Ali Paşa'nın ailesine bırakılmıştır. Mısır valisinin ölümü halinde kendisine ailenin büyük azası halef olur. Yeni vali ismine hitaplı yeni bir ferman almak için İstanbul'a gelmek zorundadır. Fakat bu fermanda yukarıda işaret edilen ana hükümlerin sınırlandırılması bahis konusu değildir. Bu hükümlerden başka Mısır valisi Babali'ye her yıl belli değerde bir vergi vermeye mecburdur. Fakat bu verginin dışında Mısır'ın gelirini dilediği gibi kullanmakta serbesttir. Keza emrindeki kara ve deniz kuvvetleriyle imparatorluğun ve yabancı devletlerin nüfusu altında olmayan topraklar üzerinde otoritesini genişletmeye de mezundur. İdare ve ekonomi yönünden de muhtariyeti tamdır. Yabancı devletlerle bu hususta konvansiyonlar yapabildiği gibi istikrazlar da akdedebilir. Bütün bu hükümlerden çıkan mana şudur ki 1841'de Mısır'ın hayatında yeni bir devir başlamış bulunuyordu. Bu eyalet idare yönünden olduğu gibi hukuk yönünden de imparatorluğun muhtar bir eyaleti durumuna girmiş bulunuyordu. 1841'den sonra Mehmet Ali Paşa'nın Babali ile münasebetleri. 1841 fermanı Osmanlı Devleti ile Mısır'ın münasebetlerini normal bir duruma soktu. Mehmet Ali Paşa, Osmanlı Devleti ile yapmış olduğu harplerde Fransa'nın kendisini tutmadığını görmüştü. İngiltere'nin de Mısır'ın Osmanlı İmparatorluğundan ayrılarak müstakil bir devlet haline gelmesine müsaade etmeyeceğini anlamış bulunuyordu. 1841 fermanının sağladığı imtiyazları ve hakları yeter görerek Babali ile iyi geçinmeye çalıştı. Abdülmecid'in kendisine sadareti uzma payesini vermesini 1845 fırsat bilerek teşekkür etmek ve padişaha tazimlerini sunmak için İstanbul'a geldi. Mısır Paşası ile Babali arasında münasebetlerin bu şekil almasından Fransa memnun olmadı. İtirazlarda bulundu. Paşa bu itirazlardan Mısır'a dönünce haberdar edildi ve Mısır'ın istiklalini vücudu farz olunsa bile ben muhafaza edebilirim. İbrahim de iyidir. Fakat o da ihtiyarladı. Ondan sonra kim var ki? Mısır bir eyyihal İngiltere'nin eline geçer. Binaenaleyh devleti âliyeye mecburiyeti evladır diyerek Mısır'ın Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşamasına taraftar olduğunu açıkladı. Mehmet Ali Paşa 1846 yılında bunama alametleri göstermeye başladı. Tebdil hava için Napoli ve Malta taraflarında seyahat etti. Paşa bu bunama devresinde bile hükümet idaresine gelerek akşama kadar hükümet işleriyle uğraşmaya devam etti. Memurlar emirlerini yerine getirir gibi davranarak hareket ettiler. Gerçekte Mısır'ın idaresi oğullarıyla torunlarının kurduğu bir meclis tarafından yapılmaktaydı. Bu suretle idarenin mahsurları görüldüğünden İbrahim Paşa vali tayin edildi 1846. Fakat o da 3 ay sonra öldüğünden valilik Mehmet Ali'nin torunu Abbas Paşa'ya geçti. Mehmet Ali 20 Ağustos 1849'da öldü. Mehmet Ali'nin Mısır'da başardığı işler. Büyük adamı büyük kılan menşei değildir. Mehmet Ali'nin hayatı ve Mısır'daki başarıları bu sözün doğruluğunu gösterir. O, tahtın yumuşaklığından, tacın parlaklığından gelen kuvvet ve kudrete sahip olmadı. Ailesinden kendisine bir isim kalmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun inhitat halinde bulunduğu bir devirde aklı, zekası ve idaresiyle Türk dehasının bir örneğini Mısır'daki başarılarıyla ortaya koydu. Mısır'ın idaresini ele almazdan önce Mısır eyaletinin gerçek idaresi memleketin mütegallibesi elindeydi. Bu idarede anarşili bir durum gösteriyordu. Osmanlı Devleti'nin hüküm ve nüfuzu İskenderiye muhafızlığı ile Kahire valiliğinin hemen şehirlerinin dolaylarına inhisar edecek kadar daralmış ve zayıflamış bulunuyordu. Mehmet Ali, Yavuz Sultan Selim'in bile kaldırmayı düşünmediği mütegallibe memluklerini yok ettikten sonra Mısır'ın tek hakimi oldu. Mısır'ın komşusu büyük servet kaynakları ihtiva eden Kerdefan, Nubiye, Darfur, Sınar topraklarını da nüfusu altına aldı. Bütün bu toprakların ekonomi yönünden değerlendirilmesinde devrinde dünyanın her tarafında baş tacı edilmeye başlanan liberal prensip yerine müfrit devletçilik prensibini tatbik etti. Memlüklerin malikanelerini zapt etti ve topraklarının tek sahibi oldu. Ziraat, bayındırlık, endüstri ve ticareti tek elle idareye başladı. Mısır'ın ziraatini yeni usullerle yeni bir istikamette geliştirdi. Pamuk ziraatini Mısır'a soktu ve ona birinci derecede ehemmiyet verdi. İndigo, pirinç, afyon ekimini de geniş ölçüde geliştirdi. Geniş dutluk sahaları kurdu. Ziraat için gerekli sayısız kanallar açtırdı. Ziraatın gelişmesine paralel olarak büyük bir ziraat endüstrisi kurdu. İplik, kumaş, şeker, alkol fabrikaları kurdu. Ticaretin gelişmesi için yollar yaptı ve kanallar açtırdı. Eski İskenderiye limanının ticaret önemini kavradığından bu yeri temizleterek genişletti ve ticaret gemilerini açtı. Mahmudiye kanalını açtırmak suretiyle bu şehre Nil'in suyunu getirtti. Henüz demir yollarının mevcut olmadığı bir devirde bu kanalla Mısır'ın ihraç maddeleri Akdeniz kıyısına kolaylıkla ulaşmaya başladı. Delta'nın ucunda yapılan büyük baraj da yine onun teşebbüsüyle meydana geldi. Mehmet Ali Paşa eğitime de önem verdi. 3 dereceli öğretim sistemini kabul ettikten başka Avrupa'ya yüzlerce öğrenci gönderdi. Bulak'ta 400 kişinin çalıştığı ve Avrupa eserlerini Arapça ve Türkçe basan bir matbaa kurdu. Esirlerin sahipleri tarafından öldürülmesini yasak etti. Mısır'a göz diken devletlere karşı eyaleti korumak için de modern bir ordu ve donanma meydana getirdi. 45 yıllık valiliği esnasında Mehmet Ali, halkı okumak yazmak bilmeyen ve türlü devirlerden ve türlü cinsten hurafelerle eski geleneklerin üstünde yan yana yığılmış bulunduğu bir memlekette tek başına bu işleri başardı. Hukuk yönünden değilse bile fiilen adeta müstakil bir hükümdar gibi davrandı. Mutlakiyetçi ve tekelci olmakla, halkın refahı için çalışmamakla itham edildi. Bu ithamlarda hakikat payı ne olursa olsun, yaşadığı memleketin şartları, kendileriyle beraber çalıştığı insanların seviyesi ona bu yolu tutturmuş oldu. O, bu yolda firavunlardan beri uyuşmuş bulunan Mısır'ı canlandırmaya muvaffak oldu. Büyük adam olmasının da sırrı bu muvaffakiyetindedir. Mehmet Ali Paşa'nın halefleri zamanında Osmanlı-Mısır münasebetlerinin mahiyeti, Süveyş meselesi. Mehmet Ali'nin ölümünden sonra Mısır, Abbas Paşa 1848-54, Said Paşa 1854-63 ve İsmail Paşa 1863-79 tarafından idare edildi. Aynı değerde olmayan bu üç vali devrinde Mısır'ı ve Osmanlı Devleti'ni iç politika bakımından olduğu kadar Avrupa büyük devletleriyle devam ettirilen münasebetler bakımından da ilgilendiren belli başlı üç mesele vardı. Mısır'a 1841 fermanı ile verilmiş olan imtiyazların genişletilmesi, Süveyş kanalının kazılması ve Mısır'ın yabancı devletlerden borç para alması. Abbas Paşa'nın valiliği sırasında bu üç meseleden yalnız birincisi vardır. Tosun Paşa'nın oğlu ve Mehmet Ali Paşa'nın torunu olan Abbas Paşa, esas itibariyle Babali ile münasebetlerinde dürüst bir şekilde hareket etmek prensibini kabul etmişti. Mısır'ın idaresinde nasıl olsa bir tarafa mukayyet olmak zaruri görününce, büyük babam gibi konsoloslara bağlanacağıma, metbuuma itaat ederim sözü, bu prensibini yeteri derecede açıklamaktadır. Bununla beraber devrinde mevcut imtiyaz fermanının vuzuhsuzluğu sebebiyle bazı hak ve imtiyazlar istemesi yüzünden Babali ile ihtilaflı durumlara düştü. Başlıca ihtilaf konuları şunlardır. Paşa, ölüm cezası ile hükümlü olanların affedilmesi yetkisinin kendisine tanınmasını istedi. Babali bu isteği Tanzimat-ı Hayriye Fermanı'nın hükümlerine aykırı gördüğü için reddetti. Bu olayla ortaya çıkan anlaşmazlık 7 yıllık geçici bir müddet zarfında kendisine böyle bir yetkinin tanınmasıyla halledildi. Aynı devirde Abbas Paşa İskenderiye'den Süveyş'e bir demir yolu kurulması için İngilizlere müsaade vermeye kalkıştı. Babali kendisine danışılmadan böyle bir harekette bulunmasını uygun görmedi. Osmanlı hükümet adamları iki deniz arasında yabancı bir devlet tarafından demir yolu yapılmasının Osmanlı Devleti'nin dış siyasetiyle ilgili bulunduğunu, Bu itibarla müsaade alınması gerektiğini ileri sürdüler. Abbas Paşa ise bu işin Mısır'ın bir iç işi olduğu düşüncesini savundu. Bu suretle başlayan anlaşmazlık İngiltere hükümetini de ilgilendirdi. İngilizlerin baskısıyla Babali bir çıkar yol bulmak göreviyle Fuat Paşa'yı Mısır'a gönderdi. Fuat Paşa İskenderiye Süveyş yerine İskenderiye'den Kahire'ye münhasıran Mısır sermayesiyle bir demir yolunun yapılmasıyla devletçe görülen mahsurun ortadan kalkmış olacağını tespit etti. Bu cihet Mısır ve İngiltere tarafından kabul edildi. Böylece bu anlaşmazlık da çözülmüş oldu. Bundan başka Osmanlı Devleti'nin isteği üzerine Mehmet Ali Paşa zamanında Mısır'da ticaret hususunda kurulmuş olan tekel usulü kaldırılarak Osmanlı Devleti'nin ticaret anlaşmaları gereğince yüklenmiş olduğu hükümler Mısır'a da teşmin edildi. Bu gibi anlaşmazlıklar dışında Osmanlı-Mısır münasebetleri Abbas Paşa'nın ölümüne kadar normal bir şekilde geçti. Abbas Paşa'nın 1854'te iki kölesi tarafından öldürülmesi üzerine Süveyş kanalı meselesi tarihçe. Said Paşa Mehmet Ali'nin dördüncü oğluydu. İyi bir terbiye görmüştü. Babası gibi Mısır'ın kalkınması hususunda büyük fikirleri vardı. Bu fikirler içinde Akdeniz'le Kızıldeniz'i bir kanalla birleştirerek Mısır'ı ekonomi ve ticaret bakımından büyük bir yer haline getirmek ön planda geliyordu. Kanal fikri kendisine Kahire'nin Fransız konsolosu Lesseps tarafından daha vali olmadan önce telkin edilmişti. Kanal fikri Lesseps'e gelinceye kadar uzun bir tarih yolu kat etmiş bulunuyordu. Firavunlar ve İslamlar böyle bir kanallaşmak teşebbüsüne girişmişlerdi bile. Mısır, Türk hakimiyetine girdikten sonra deryalar kaptanı Ali Uluç, padişaha kanal fikrini kabul ettirmeye çalışmıştı. 3. Mustafa aynı fikri benimsemiş ve Baron Dötot'a bu yolda gerekli incelemeleri yapmasını emretmişti. Fransızlar da türlü devirlerde aynı fikir üzerinde durmuşlar ve buna vücut vermek için çalışmışlardı. Bonaparte Mısır'ı işgal eder etmez beraberinde götürdüğü ilim heyetinde bulunan mühendislere iki denizin birleştirilmesinin mümkün olup olmadığını tetkik ettirmiş ve müsbet netice elde etmişti. Olaylar kendisinin Mısır'da kalmasına fazla müsaade etmediği için Fransa'ya hareket ederken kanal açmak azametli bir iştir. Bu işi yapabilecek durumda değilim. Fakat Türk hükümeti belki bir gün bu projenin tatbikiyle varlığını ve büyüklüğünü sağlayacaktır demiştir. Mehmet Ali Paşa valiliği sırasında kanal işini ele alması için Fransızlar tarafından zorlanmıştır. Paşa Fransa'yı gücendirmemek için fikri benimser görünmüş ve mühendislere keşifler yaptırmak suretiyle Fransızları oyalamıştır. Sonraları boğazlar Osmanlı Devleti'nin sebebi felaketi oldu. Ben de Mısır'da bir boğazlar meselesi yaratmak istemem demesiyle böyle bir kanalın açılmasında dış siyaset yönünden mevcut mahsurları göstermek istemiştir. Mehmet Ali Paşa'dan sonra Abbas Paşa da dedesi gibi kanal fikrine muhalefette bulunmuştur. Said Paşa'ya gelince yukarıda da işaret edildiği gibi böyle bir kanalın açılması hususunda Lesseps'in yaptığı teklifi kabul etti. Süveyş kanalının açılmasında rastlanan teknik ve politik güçlükler. Said Paşa 30 Kasım 1854'te Lesseps'e Süveyş kanalını kazması için bir şirket kurması hususunda imtiyaz verdi. Fakat Lesseps bu imtiyazdan faydalanabilmek için her şeyden önce imtiyazını Babali'ye tasdik ettirmesi ve kanal fikrinin bilhassa İngiltere'de uyandıracağı tepkiyi ortadan kaldırması lazım geliyordu. Babali bu sıralarda Rusya ile harp halinde bulunuyordu. İngiltere'de her vasıtayla onu desteklemekteydi. Bu itibarla İngiltere'nin kabul etmeye yanaşmayacağı bir kanal için verilmiş imtiyazları tasdik etmesi bahis konusu olamazdı. Lesseps, İngiltere hükümetinin yıllardan beri Mısır hakkında güttüğü politikanın prensibini biliyordu. Bu prensip, kanal olsun veya olmasın, Mısır'da yabancı bir devletin ve bilhassa Fransa'nın nüfus sahibi olmasına engel olmaktı. Bu sebeple kanal projesi sahibi ilkin İngiltere hükümetini değil, fakat İngiliz umumi efkarını projesine ortak yapmak istedi. İngiltere'de serbest mübadelecilerin patronu Richard Cobden'e, ticaret odalarına, Hindistan Ticaret Kumpanyası'na ve daha sonra parlamentoya mektuplar yazdı. Daha sonra bizzat İngiltere'ye giderek 45 gün içinde 48 miting yaptı. Bu mitinglerde kanalın dünya ticareti için sağlayacağı büyük karları anlatmaya çalıştı. Lesseps buradan İstanbul'a da gelmiş, Sultan Abdülmecit ve Osmanlı devlet adamları ile de neticesiz kalan görüşmeler yapmıştı. İngiliz hükümeti kanal işinin teknik bakımından gerçekleşebileceğine inanmadığını, farz-ı muhal gerçekleşse bile Fransa ile İngiltere'nin arasını bozacağını ve Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye düşüreceğini ileri sürdü. Lesseps, projesinin bir hayal mahsulü olmadığını ispat etmek için türlü milletlere mensup teknisyenlerden kurulan bir komisyona işi tetkik ettirdi. Bu komisyon tetkiklerinin neticesini müspet olarak tespit etti. Bunun üzerine Said Paşa, Lesseps'e 5 Ocak 1856'da yeni bir imtiyaz hükmü verdi. Bunda Süveyş kanalının tarafsız olacağı ve bütün milletlerin ticaret gemilerine açık bulunacağı, geçiş hususunda hiçbir millete imtiyazlı muamele yapılmayacağı ifade edilmişti. İngiltere bu teminat karşısında kanal teşebbüsüne muhalefetini muhafaza etti. Lesseps ümitsizliğe kapılmadı. Bir taraftan İngiltere hükümetini ve umumi efkarını davasına kazanmak için çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan da Süveyş şirketini kurmaya girişti. Şirketi kurmak için dünya sermayedarlarına müracaat etti. Şirket sermayesi 500'er franklık olmak üzere 400 bin hisse senedi olacaktı. Fransa 207 bin, Osmanlı İmparatorluğu 96 bin, İspanya 4 bin, Hollanda 2600 hisse senedi istedi. Avusturya, Rusya ve Birleşik Devletler hisse senedine talip olmadılar. İngiltere için 85.506 senet ayrılmıştı. Kabul etmediği için bu senetleri de Mısır valisi aldı. Şirketin kurulmasına rağmen İngiltere ve Babali mukavemette ısrar ettiler. Lesseps, Babali'nin mukavemetini yenmek için kanalın Osmanlı İmparatorluğuna sağlayacağı faydaları bir dilekçesinde şöyle anlattı. Halifelerin halefleri olan padişahların otoritesi siyasi olduğu kadar dinidir. Padişah, İslam dininin en yüksek başkanı ve koruyucusudur. Aynı zamanda imparatorluğu teşkil eden toprakların da hükümdarıdır. Müslümanların kutsal şehirlere verdikleri önem kimsenin meçhulü değildir. Müslümanlar nazarında bu şehirlere sahip olmak, padişahın dini ve manevi otoritesinin başlıca şartıdır. Fakat bugün Türkiye ile Arabistan arasında gidiş gelişin güçlükleri ve batılılıkları bilinmektedir. Adı geçen yerler üzerinde gerekli bir hakimiyet için gönderilecek kuvvetlerin helak edici sahaları aşması ve çöller geçmesi lazımdır. Süveyş kanalının açılması bütün bu engelleri ortadan kaldıracaktır. İstanbul'la Arabistan sahilleri arasında gidiş geliş birkaç günde mümkün olacaktır. Avrupa'nın büyük limanlarını Süveyş kanalıyla Hindistan ve Çin'e en çok yakınlaştıracak olan İstanbul limanıdır. İstanbul bugün o yerlerden en çok uzakta bulunanıdır. Bombay'a olan mesafesi 6000 fersahtır. Kanal açıldıktan sonra bu mesafe 1800 fersaha inecektir. İstanbul bu suretle Şark Denizleri ile Karadeniz arasında yapılacak olan ticaretin bir kısmının antreposu haline gelecektir. Lesseps'in bu sözlerinde büyük bir hakikat payı olmasına rağmen Babali, yukarıda açıklanan sebeplerle ve Said Paşa'nın Mısır'da istiklal kazanmak hevesine kapıldığı düşüncesiyle kanal teşebbüsüne izin vermekten çekindi. Lesseps, her ne kadar Osmanlı hükümetiyle İngiltere hükümetine kanal teşebbüsünü kabul ettirmeye muvaffak olamadıysa da, bu teşebbüste Fransa'yı peşine takmaya muvaffak oldu. 3. Napolyon, 2 Aralık 1854'te Mısır valisi Said Paşa'ya kanal mukavelesini imzaladığı için Lejyon Döner nişanının büyük rütbesini vermişti. Fransa'nın Thiers ve Guizot gibi büyük devlet adamları da açıkça Lesseps'i desteklediler. Avusturya ve İtalya kanalın açılmasıyla Akdeniz'deki limanların yeni bir kalkınma derecesine gireceğini düşündükleri için kanal tasarısı hakkındaki sempatilerini her vesileyle açıklamakta kusur göstermediler. Bu suretle Süveyş kanalı meselesi teknik ve ticari bir mesele olmaktan çıkarak bir politika meselesi haline geldi. Lesseps tasarısı hakkında meydana gelen bu durumdan faydalanmak istedi. 25 Nisan 1854'te Babali'nin henüz gerekli müsaadeyi vermemiş olmasına rağmen kanalın açılması için gerekli incelemeler perdesi altında ilk kazmayı vurdu. Bu suretle kanal tasarısı yürürlüğe girmiş oldu. İngiltere bu olup bittiği tanımak istemedi. Bu sıralarda Fransa İtalya'da Avusturya'ya karşı yapmakta olduğu harbin doğurduğu güçlüklerle uğraşmakta. Londra kabinesi Fransa'nın bu durumunu fırsat bilerek Babali'ye kanal işlerini durdurması için tavsiyelerde bulunmaya başladı. Babali de zaten Lesseps'in yarattığı bu olup bittiği tanımak istemiyordu. Mısır valisinin Lesseps'e vermiş olduğu imtiyazda Osmanlı hükümet adamlarının beğenmedikleri noktalar vardı. Bu noktalar bahane edilerek İsmail Paşa üzerine baskı yapılmaya başlandı. Babali'nin üzerinde durduğu başlıca noktalar şunlardı. 1. Osmanlı hükümeti Fransa ile İngiltere gibi dost olan iki büyük denizci kuvvet aralarında anlaşmadıkça kanal hakkında Mısır Paşası'nın vermiş olduğu imtiyazı tasdik edemez. 2. Yukarıda da adı geçen devletler anlaştıkları takdirde dahi imtiyaz mukabelesinde Karadeniz ve Akdeniz boğazlarının kapalılığını sağlayan hükümler konmadıkça kanalın açılmasına razı olamaz. 3. Osmanlı İmparatorluğu'nda Angarya usulü kanunlarla yasak edilmiş olduğundan kanalın kazılması için imtiyaz mukabelesinde bir alay Angarya usulü kabul edemez. 4. Tatlı su kanallarıyla bunların etrafında mevcut Miri'ye ait arazinin Süveyş şirketine bırakılmasını tanıyamaz. Çünkü bu ciheti tanıdığı takdirde Mısır'da en önemli sayılan yerlerin üyeleri belli olmayan bir şirkete ait olduğunu kabul etmiş olacaktır. Buysa Mısır'da devlet içinde devlet yaratmak gibi bir durum meydana getirecektir. Osmanlı hükümeti Sait Paşa'nın bu hususlar üzerinde dikkat nazarını çektiği gibi Mısır'a kanal işlerini durdurmak için bir de komiser gönderdi. Bunun üzerine Mısır hükümeti itaat ederek istenileni yerine getirdi. Lesseps bir daha başlamış olduğu işi bırakarak İmparator 3. Napolyon'a koştu. Bundan sonra 3. Napolyon'la İngiltere'nin İstanbul'daki elçileri arasında kanal meselesi yüzünden çetin politik ve diplomatik bir düello başladı. 3. Napolyon her ne pahasına olursa olsun Babali'nin müsaadesini koparmak istiyordu. İngiltere ise bir tek Bosfor bize kafi derecede müşkülat çıkardı. İkincisini istemiyoruz tezini savunarak kanal teşebbüsünü önlemek niyetinde olduğunu ifade ediyordu. Abdülmecit devri sonuna kadar kanal meselesi böylece ihtilaflı bir vaziyet muhafaza etti. 7. Kuleli Vakası 1859. Umumi efkarın Abdülmecit aleyhine dönmesi. 20 yıllık saltanat devri sonlarında Abdülmecit padişah ve halife olarak yıpranmıştı. Halk kendisinden ve hükümetinden memnun değildi. Memnunsuzluk türlü sebeplerden ileri geliyordu. Devlet sisteminin ruhunu teşkil eden ve onu ayakta tuttuğu farz edilen geleneklerde de yapılan ıslahat hareketleri beklenen neticeyi vermemişti. Zaten cemiyetin bünyesinde sağlam temellere dayandırılamayan bu hareketlerin manasını yalnız yüksek memur sınıfından mahdut kimseler anlamaktaydı. Halk, yapılan işi maddi durumunda müsbet istikamette hasıl ettiği tesirleriyle ölçmekteydi. Halbuki Kırım meselesinden sonra hayat pahalılığı artmış, devletin mali durumu sarsılmış, buna mukabil cemiyetin yüksek tabakasında kabul edilen alafranga adetlerin yarattığı lüks yaşama cereyanı göze batmaya başlamıştı. Bu cereyanın yabancılardan alınan borç parayla gelişmesi ve genişlemesi ve büyük devletlerin her türlü işlerimize müdahalesi de ayrı bir şikayet konusuydu. İstanbul camilerinde bile hocalar hükümetin umumi siyasetini açıktan açığa tenkit ediyorlardı. Padişahın artık sık sık sadrazam değiştirmesi usulü de umumi efkarı oyalamıyordu. Kuleli Vakası. Bu atmosfer Kuleli Vakası'nın doğmasına sebep oldu. Bu vakanın haddizatında taşıdığı isimle bir münasebeti yoktur. Vakanın mahiyeti bir hükümet darbesi yapmak için kurulmuş olan gizli bir cemiyetin meydana çıkarılmasıdır. Cemiyet mensupları Kuleli Kışlası'nda sorguya çekildikleri için Kuleli Vakası denmiştir. Resmi kayıtlara göre gizli cemiyetin kurucuları Beyazıt Medresesi'nde oturan Şeyh Ahmet, Ferik Çerkez Hüseyin Paşa, Arnavut Cafer Paşa, Tophane-i Amire Ketebesi'nden Arif Bey ve İmalat Meclisi Azası'ndan Binbaşı Rasim Bey'dir. Cemiyete girme usulü o devirde yabancı memleketlerde ve bilhassa İtalya'da devlete karşı mücadele için kurulmuş olan cemiyetlerce kabul edilmiş olan usullere benzemektedir. Üyeler cemiyetin gayesi için çalışacaklarına ve sırları ifşa etmeyeceklerine dair yemin etmekte ve bundan başka bir ittifak senedi imzalamakta veya mühürlemektedirler. Cemiyetin gayesine gelince, halkı ve askeri saltanatı seniye aleyhine kaldırarak heyeti devleti tayirle usul ve kavanini bozmak diye tespit edilmiştir. Bu gayeye ulaşmak için Şeyh Ahmet kendi mesleğinden olan adamları ve müritleriyle Arnavut Cafer Paşa Arnavut askerleriyle Ferik Çerkez Hüseyin Paşa da Çerkez askerleriyle halkın da iltihak edeceği bir ihtilal hareketi yaratmaya çalışacaklardı. Çerkeslerin bilhassa bu harekete kolaylıkla ikna edilebileceği sanılıyordu. Çünkü 1859'da Kafkasya taraflarından ve Çerkez kabilelerinden pek çok kimseler İstanbul'a hicret etmek zorunda kalmışlardı. Bunların hemen hepsi aç ve çıplaktı. Vaka yazar Lütfi, bunların ahvali müteellimelerine yürekler dayanmak kabil değildi demektedir. Kurucular taraftar kazanmak için cemiyetin şeriat için çalışmakta olduğu ve ulema ile vükeladan da pek çok üyesi bulunduğu yolunda propaganda yapmaktaydılar. Kendisine üye olması teklif edilen Mirli ve Hasan Paşa, işi hükümete aksettirmekle cemiyetin mevcudiyeti öğrenilmiş ve 13 Eylül 1956'da tevkif edilen 41 cemiyet üyesi Kuleli Kışlası'na hapsedilmiştir. Bunların sorguları Sadrazam, Şeyhülislam, Serasker Paşa, Meclis-i Âli Tanzimat, Meclis-i Vala ve Meclis-i Dar-ı Şura-i Askeri reislerinden kurulan bir komisyon marifetiyle yapılmıştır. Bundan sonra soruşturma dosyası Babali'de toplanan vükela heyeti tarafından incelenerek ceza kanunnamesi hükümlerine göre suçlulara ceza tespit edilmiştir. Kurucular idama mahkum edilmiş, diğer üyelere de muhtelif cezalar verilmiştir. Ancak Abdülmecit ortada katil bulunmadığı için idam cezalarını küreye tahvil etmiştir. Kuleli vakasının ehemmiyeti hakkında görüşler. Resmi kayıtlara göre mahiyeti bu şekilde beliren Kuleli vakasının ehemmiyeti hakkında türlü hükümlere rastlanmaktadır. Vamberi, Engelhard ve onlardan naklen Yorga gibi yabancı tarihçiler bu vakayı meşruti bir idarenin kurulması yolunda yapılmış bir ilk teşebbüs olarak kabul etmeye mütemail görünüyorlar. Halbuki aynı vaka üzerinde durmuş olan Türk tarih yazarları ve hatırat yayınlamış olan siyasal şahsiyetler bunu Abdülmecid'in şahsına matuf bir hükümet darbesi mahiyetinde görmektedirler. Kuleli vakası hakkında bir araştırma adlı eserinde Ulu-i Demir, arşiv vesikalarına dayanarak Kuleli vakası için küçük bir isyana ve suikaste teşebbüs vakasıdır hükmüne varmaktadır. Bu münasebetle tez ve antitez mahiyetinde olan bu hükümlerin vesikalardan çok mantıki tahlillere dayandığını kabul etmek doğru olur. Çünkü Kuleli vakasının mahiyeti hakkında yukarıda da işaret ettiğimiz resmi tahkikat hükmü gerçekten müphemdir. Heyeti devleti tayirle usul ve kavanini bozmak tabirinden ne kastedildiği malum değildir. Bu ifadeyle söz konusu vaka bir irtica teşebbüsü olarak kabul edilebileceği gibi meşrutiyet idaresi için yapılmış bir teşebbüs olarak da kabul edilebilir. Gizli cemiyeti teşkil eden kimselerin silik şahsiyetler oluşu bu ikinci mütalaayı reddetmek için yeterli bir sebep değildir. 1859 tarihlerinde yabancı elçilerin İstanbul'da çevirdikleri entrikalar malumdur. Kuleli vakasında yabancı bir devletin rolü var mıdır, yok mudur suali henüz çözülmüş değildir. Bu bakımdan meseleyi karakteri bakımından halledilmemiş olarak kabul etmek akla yakın gelmektedir. Abdülmecit'in ölümü. Son yıllarda imparatorluğun geçirmekte olduğu iç ve dış buhran ve bunlara ilaveten Kuleli vakası Abdülmecid'i ruhen yıpratmıştı. Padişah 25 Haziran 1861 tarihinde henüz 40 yaşında olduğu halde vefat etti.